Merhaba, ben Mesut Çevik. Mesut Çevik'le Canlı'nın kaçıncı bölümü oldu bilmiyorum ama yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu sefer böyle iç ferahlatıcı, huzur erdirici bir mekan seçtim sizler için. Böylece beni izlerken en azından sıkılırsanız bu kel adamdan arka tarafa bakıp böyle ormanı, doğayı izleyip sakinleşebilirsiniz. Aynı zamanda hemen bu tarafımda bir tane dijital ekran bulunuyor. Böylece yine benden çok sıkılırsanız gözlerinizi o tarafa doğru şöyle odaklayıp o ekranı da izleyebilirsiniz. Sizin için elimden geleni yapıyorum ki şu yayında sıkılmadan bilgi alın, yorumlarınızla katılın. En azından bu sıkıcı çarşamba gününü daha eğlenceli hale getirelim. Çarşamba gününe sıkıcı diyorum ama ben olduğum için tabii ki daha eğlenceli geçecek diye umuyorum. Bugün neleri konuşacağız hemen söyleyelim. SteamOS yayınlandı biliyorsunuz. Daha doğrusu duyurusu yapıldı. Yayınlandı değil mi? Yakın zamanda yayınlanacak. SteamOS nedir? Linux tabanlı oyunlar için özelleştirilmiş bir işletim sistemi olacak. Ücretsiz olarak dağıtılacak. Half-Life'ı geliştiren Valve isimli firma tarafından piyasaya sürülecek. Biliyorsunuz Steam platformu üstünden oyun satın alabiliyoruz. Artık Linux tabanlı bilgisayarlarda oturma odamızda bu oyunları oynayabileceğiz. Birçok özelliği var. Bunların üstüne tek tek duracağız. Aynı zamanda LG G2 yakın zamanda satışına başlanacak. Hatta ürünlerini yarın teslim alacak arkadaşlarımız varmış. Ön sipariş verip onun hakkında konuşacağız. Z1'in gelecek hafta Türkiye lansmanı yapılacak. Z1 hakkında konuşacağız. Ne güzeldir ki Lumia 1020 uzun zamandır beklenen 41 megapiksel çözünürlükte kameraya sahip olan Windows Phone telefon yine gelecek hafta lanse edilecek ve büyük ihtimalle Türk kullanıcılarla yine aynı hafta içinde ya da bir sonraki hafta içinde buluşmuş olacak bu güzel telefon. Birçok telefon haberi var ama tabii ki Hawaii Kod isimli AMD Radeon ekran kartları için donanım haber olarak Hawaii'deyiz. Erdi bizler için Hawaii'de lansmanı takip ediyor. Orada aynı zamanda ekran kartlarıyla yan yana haşır neşir olmasının yanı sıra bizler için bir tane iPhone 5C de ele geçirmiş ve iPhone 5C'nin de çok detaylı bir incelemesini yapmış. Büyük ihtimalle şu anda onlar uğraşıyordur, hiç bizi izlediğini zannetmiyorum ama eğer bizi izliyorsa da Türkiye'den Hawaii'ye aloha diyoruz. Donanım haberi olarak dünyanın her yerinde geziyoruz ama tabii ki bizim Erdi Firarda isminde bir program yapsak herhalde tam uyacak. Çünkü Erdi inanılmaz fazla dünya turuna çıkmış durumda. Amerika, İspanya, Rusya derken Hawaii'de de artık kendisini gördük. İlk olarak SteamOS'la başlayacağım ama şimdi bana nerelerden ulaşabileceğinizi de anlatayım. Bana iki farklı yerden ulaşabiliyorsunuz. Bu arada önümdeki panelde donanım haberi de açayım. Buradaki yorumlarınızı göreyim. Bir F5 atmam bir yarar var. Klavyemi şöyle çekeyim. Donanım haberde videonun yayınlandığı konuya yorum yazabilirsiniz. Ben o yorumları ara sıra durdurup okuyacağım arkadaşlar. Aynı zamanda Ustream'de bir chat ekranı var. Social Stream olarak geçiyor. Bu kısımda da yazdıklarınızı ara ara yayını durdurup size de söyleyeceğim zaten. Şimdi yazdıklarınızı okuyorum, bunlara cevap vereceğim diye. Ve cevaplayacağım buradaki sorularınızı. Tabii ara sıra tam ekran görüntülere geçeceğiz. Bu tam ekran görüntüler esnasında da yine sizden gelen soruları cevaplıyor olacağım arka planda. SteamOS'la başlayacağız dedik. Aslında SteamOS'la ilgili bir tane de görüntü hazırladım sizlere. Bu görüntü en azından ben konuşurken arka planda bir şeyler görünsün tarzında. Çünkü Linux altında çalışan Steam'i anlatıyor. Steam'i biliyorsunuz oyun satın alabildiğimiz, dijital olarak bunları saklayabildiğimiz bir platform arkadaşlar. Her geçen gün çok daha fazla gelişiyor. Artık satın aldığımız oyunları aile bireylerimizle paylaşabiliyoruz. Arkadaşlarımızla online oyunlara anında girebiliyoruz. Oyun indirimleri sayesinde çok uygun fiyatlı oyunlar sahibi olabiliyoruz. Ve yakın zamanda çıkacak SteamOS'la beraber bilgisayarımızı ücretsiz olarak bir işletim sistemi olarak kurup salonlarımızda çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Çünkü Steam'in şöyle bir özelliği var. Big Screen dediği bir özellik sayesinde Steam'i TV uyumlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. TV için dev ekran haline geliyor. Bütün ikonlar büyüyor. Ve biz bu ikonları joystick'le çok rahat bir şekilde seçebilir hale geliyoruz. Ve ücretsiz dağıtılacak bir işletim sisteminin oyun odaklı bir platformla beraber verilecek olması da artık Linux'un çok daha fazla yaygınlaşacağı anlamına geliyor. Çünkü aslında Windows'un bugün birçok kullanıcılar, Big Picture'mış bu arada teknolojinin ismi. O büyük ekran alan teknolojinin ismi. Şimdi Linux ile beraber oyun odaklı bir platformun da dağıtılacak olması şöyle bir avantaj sağlayacak bizlere. Sonuçta Windows'u birçoğumuzun ilk öncelikli olarak kurmasının sebebi oyun oynamak. Birçok arkadaşımız güçlü bilgisayarlara sahipler ve bunda eğlenceli vakit geçirmek istiyor, oyun oynamak istiyorlar. Linux altında da oyun oynamaya başlarsak eğer, zaten internete bağlanabiliyoruz Linux'ten. Maillerimize bakabiliyoruz, müzik dinleyebiliyoruz, film izleyebiliyoruz. Oyun da oynayabiliyorsak Microsoft Windows işletim sistemine $160, $200 para ödeme derdinden kurtulacağız. Artık markalı bir PC aldığımızda da çok uygun fiyata bir PC sahibi olabileceğiz. SteamOS'un şöyle özellikleri de var. Sonuçta oyun odaklı bir sistem olarak geliştirildiği ve firmalara ücretsiz dağıtılacağı için doğal olarak uygun fiyatlısından yüksek fiyatlısına kadar bütün PC'lere bu farklı özellikler sunması lazım. Düşük sistemler için, yani 200 dolar seviyesine satılacak sistemler için SteamOS'un Game Stream özelliği var. Yani şöyle düşünün, oturma odanıza tabii ki güçlü bir bilgisayar kuramazsınız. Büyük kasa orada çirkin görünecektir. Ne yapıyorsunuz? Oyun odanıza bir tane güçlü bilgisayarı kuruyorsunuz. Oturma odanıza da bir tane ufak 200 dolarlık makine satın alıyorsunuz. Ve bu makineye diyorsunuz ki içeride şu an makine açık, bana oradaki FIFA'yı getir, ben bunu salonda oynayacağım. O cihaz gidiyor, içerideki makinenin görüntüsünü alıyor ve televizyon ekranına yansıtıyor. Yani stream ediyor ağ üstünden. Siz de oturma odanızda keyifli bir şekilde arkadaşlarınızla beraber oyun oynayabiliyorsunuz. Yani düşüncesi bile aslında çok güzel. Ve akıllı olmayan televizyonları, daha doğrusu şu an smart diye satılan fakat hala daha arayüzleri oldukça sıkıcı olan televizyonları da artık gerçekten akıllandırabileceğiz. Çünkü bu tip bir bilgisayarı televizyonun altına koyup bir de rahat kumanda edebildikten sonra web'e girmek için, arkadaşlarla mesajlaşmak için, tweet mesajları atmak için, oyun oynamak için zaten bu arayüzü kullanıyor olacağız. Bu da bizi büyük bir dertten kurtarmış olacak. Bilmiyorum siz ücretsiz bir işletim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? SteamOS sizi heyecanlandırıyor mu? Çünkü SteamOS aynı zamanda PC'lerin oyun konsolları karşısına tam olarak geçmesine neden olacak. Çünkü artık PC'lerde de tamamıyla oyun odaklı komple bir sistem göreceğiz ve oyun üreticileri bu tarafa doğru teşvik edilecekler. Bakalım oturma odamıza koyacağımız 200 dolarlık 400 dolarlık PC'ler acaba PlayStation 4 ve Xbox One'la kapışabilecekler mi? İlk olarak size sorun bu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? SteamOS sizi heyecanlandırdı mı? Aslında hazır burada böyle şeyler söylüyorken, soruyorken size ben bir tane de oylama yapayım. SteamOS sizi heyecanlandırdı mı diye sorayım. Ve direkt olarak anketimize katılan arkadaşlar arasında sonuçlara bakalım. Sizi... Evet, sorumu sordum. Evet. Hayır. Hala bu nedir anlamadım tarzında bir tane de cevabımız olsun. Ve evet, şu anda oylama ekranı karşınıza geldi arkadaşlar. Bu oylama ekranında SteamOS'u biraz önce anlattığım teknoloji sizin için bir şey ifade ediyor mu, etmiyor mu? Tam olarak bunu göreceğiz. Şimdi hala bu nedir anlamadım diyen arkadaşlar var. Bir daha açıklıyorum. SteamOS Linux tabanlı olarak çalışan ve tamamen oyunlara odaklı, televizyonunuzda oyun oynamanız, internete bağlanmanız ve benzeri işleri daha rahat yapmanız için geliştirilmiş ücretsiz bir işletim sistemi olacak. Ve Half-Life'ı geliştiren Valve isimli firma tarafından aslında geliştiriliyor. Yani arkasında bu işte tecrübeli bir isim var. Valve'in kurucusuna baktığımızda da Microsoft'ta 13 yıl çalışmış ve Windows sürümleri, 3 farklı Windows sürümü üstünde baş mühendis olarak görev yapmış biri. Yani işletim sistemi konusunda uzman bir adamdan bahsediyoruz bu tarafta. Ve artık kendi işletim sistemini Microsoft'un karşısına geçecek oyun odaklı bir işletim sistemi ücretsiz dağıtılacak. Bir diğer tarafta da 160-200 dolar para ödediğimiz bir Microsoft Windows sürümü göreceğiz. Hani merak ediyorum bu tarafta tam olarak neler düşünülüyor. Oylara baktığımda şöyle kenara doğru geleceğim. %58'lik bir oranda evet beni heyecanlandırdı diyen kullanıcılar görüyoruz. %28'lik bir kısım hayır diyor. Ve %14'lük kısımda anlamamıştı. Bir de anlattım. Umarım o arkadaşlar da anlamışlardır diye düşünüyorum. Burada artık oylamayı kapatabiliriz arkadaşlar. Ve siz sonuçları gördüyseniz eğer dizliyorum bu oylamayı da. Chat ekranına baktığımızda yayın çok donuyor diyen arkadaşlar var. Yine yayın çok donuyor diyen var. Acayip donuyor ya diyen arkadaşlar var. Eğer donuyorsa lütfen belirtin. Çünkü donmaması lazım. İnternetle ilgili şu anda bir şey yapmıyorum. Eğer donuyorsa ona göre bir şeyler değiştireceğim. Hemen aşağı doğru iniyorum ve durumu görmek istiyorum. Ama evet, yayınla ilgili şu anda bende donmuyor diyen arkadaşlar. Donmaması lazım. Çünkü eğer birkaç kişi de donmuyorsa sorun bende değildir. Sorun başkalarındadır. Yani sizin kendi internet bağlantınızdadır. Çok düşük kalitede yayın yapıyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Yayın 10 saniye geç geliyor. İnternet hızım 20 megabit demiş bir arkadaşımız. Normal bir yayının geç gelmesi. Çünkü buna göre bir yayın yapıyorum. Hatta ben buradan böldüm ama broadcast settings'ine bakayım. Evet. Şu anda çok düşük kalitede yayın yapıyorum. Eskiden HD kalitesinde yayın yapıyordum. Birçok arkadaş da sıkıntı yaratınca internet bağlantılarından dolayı bu tip bir yayına geçtim arkadaşlar. Hatta çok affedersiniz klimayı da açayım burada. Çünkü tahmin etmediğim bir şekilde çok sıcak oldu o da. Evet, aslında SteamOS bu şekilde çalışıyor ve anladığım kadarıyla birçok kişide de pek böyle heyecan yaratmamış durumda. Belki yavaş yavaş çıktıktan sonra, biz testlerini yapıp incelemeni yaptıktan sonra daha fazla yaygınlaşacaktır diye düşünüyorum. Biz en iyisi arkadaşlar LG G2 hakkında konuşmaya başlayalım. Biliyorsunuz LG G2 Türkiye lansmanı bugün yapıldı ve 5.2 inç ekranında Full HD çözünürlük sunan ve bunu HTC One kadar bir kasada kullanıcıyla buluşturan 3000 mAh bataryası ve aynı zamanda 2 GB belleğin yanında 13 megapiksel optik stabilizasyona sahip kamerasıyla kullanıcısına yüksek bir deneyim vaat eden bir cihaz bu. Snapdragon 800 işlemcisiyle gelmesi, Adreno 330 grafik yongasına sahip olması da yine şu an piyasadan temin edilebilecek en hızlı telefon yapıyor bu cihazı. Fiyatı da çok avantajlıydı. 16 GB'ını 1566 liraya, 32 GB'ını da 1899 liraya satın alabiliyorduk ki, hani ben her zaman söylüyorum, 16 GB'lık cihazlar ileride bir sorun yaratırlar çünkü micro SD kartla genişletemiyoruz üzerinde cihazın hafızasını. 32 GB'lı umarım ki tercih etmişsinizdir. Biz birkaç burada test yaptık kamerasıyla ilgili. Kamerası belki ilk aldığınız zaman biraz hayal kırıklığı yaratabilir sanki. Çünkü bizim yaptığımız denemede nedense özellikle video çekiminde ses mükemmel olmasına rağmen çok ışıklı bir ortamdan ışıksız ortama geçtiğimizde kare saniye, yakaladığı kare saniye sayısının çok düştüğünü gördük. Bu çok sıkıcı bir durumdu. Ama yazılımsal bir güncellemeyle giderilebilir diye düşünüyoruz. Çünkü cihaz sonuçta optik stabilizasyon, 13 megapiksel bir kameraya ve oldukça hızlı bir işlemciye sahip. Böyle yapmaması lazım. Daha iyi performans vermesi gerekli diye düşünüyoruz. Aynı zamanda kapalı ortamda çektiğimiz fotoğraflar da çok tatmin edici değildi. Ama şunu söyleyebilirim, kendi fotoğraf makinesini bir kenara koyarım. Çünkü bunlar güncellemelerle giderilebilecek sorunlar. Çok abartılacak şeyler değil. İçindeki kartla onların çok güçlü çünkü. Cihazın çektiği ses mükemmel. Cihazın çerçevesiz yapısı inanılmaz iyi. Kasası mükemmel bir hissiyat ve elinizde sadece ekranı tutuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ve çılgın hızlı. Yani ilk defa bu kadar hızlı bir Android telefon kullandım diyebilirim Z1'den sonra. Z1 de aynı platformu kullanıyor. Onda da hız konusunda bir sıkıntı yok. Mükemmel bir cihaz olmuş. Arayüzü de çok hızlı çalışıyor. Keşke diyorum Galaxy S4 ile HTC One da bu tip donanımsal özelliklere sahip olsaydı. Snapdragon 800 çok büyük fark yaratmış durumda. Snapdragon 600 yongasını taşıyan cihazlar çok hızlı eskidiler. Kullanıcılar birazcık burada mağdur oldu ama tabii şu da var. Hep söylüyoruz bunu. Cep telefonunuzdan memnunsanız, şu anki ihtiyaçlarınız da yeterli geliyorsa eğer, sonuç olarak siz de memnun bir insansınız, mağdur olmamışsınızdır. Ama işte teknoloji severler bizim gibi birazcık teknoloji aşıkları her zaman en iyisini, en hızlısını kullanmak istiyor. Bu da bir hastalık. Gerçekten bir hastalık. Yani günümüzün belki de tedavi edilmesi gereken bağımlılıklarından bir tanesi. Çünkü çok fazla para harcıyoruz. Kredi kartları sayesinde de bunlara çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Sonrasında tabii acı çeksek de. Ama yine de işte insan diyor ki Galaxy S4 de keşke HTC One da bu kadar hızlı bazı donanımsal özellikleriyle geride kalmasalardı. Şimdi ilk olarak üst stream'deki chat ekranına bakayım. Orada neler diyorsunuz? Oradan size birkaç cevap vereyim. Daha sonrasında foruma dönelim. Yine görüntüyü büyüteyim. Ben bir yerler okurken değişik görüntü ortaya çıkmasın. Abi sesle müzik birbirine karıştı demiş bir arkadaşımız. Haklı. Ben sesi kıstım. Keşke daha öncesinde uyarsaydınız. Çok ufak bir hareketle sesi kapatabiliyorum aslında. Videonun sesini kıs abi. Abi sesle müzik birbirine karıştı. Sesin gelmiyor. Video sesi çok fazla açmışsın diyenler var. Evet, bu benim hatam oldu ama şu anda düzelmiş olması lazım. Mesut abi bizi trollüyor şu anda demişler. Kıstı diye yazan bir arkadaşlarımız da var. Ve şu anda diğer sorulara doğru indirelim. Demiş ki bir arkadaşımız, Mesut Reis Candy Crush oynuyor musun? Kaçıncı eldesin demiş. 44 falan oldum herhalde. Oynuyordum bir arada. Sonra bir ele geldim, takıldım. Çok fazla da pil yiyen bir oyun. Yarım kaldı. 8 çekirdekli telefonlar HTC motoruyla Avrupa'ya gelecek diyorlar. Doğru mudur? Arkadaşlar ben 8 çekirdekli telefonların yalan olduğunu düşünüyorum. Bugün iPhone'un 2 çekirdekle neler yapabildiğini gördük 5S'nin. Çılgın bir performans sunuyor. Snapdragon S800'de zaten bence oldukça yeterli bir performansa sahip. Bundan sonrası bence artık kullanıcı deneyiminin arttırılması olması gerekti. Yani bir telefon alıyoruz artık. Stabil olması lazım. Kamerasıyla çektik mi artık tatmin oluyor olmamız lazım o fotoğraf kalitesinden. Video çektiğimizde böyle sıkıntıların olmaması lazım. Yani LG G2'ye baktığımda açıkçası ben kendi adıma konuşayım bunu. Daha fazlasına gerek yok hız bakımından. Yani ne yapacaksınız? Zaten bu cihazların pili 5000 mAh bile olsa oyunda belli bir yere kadar oynayabiliyorsunuz. Sonuçta iletişim cihazları, internet cihazları ki G2'nin piliyle beraber sunduğu internet gezinme oranları, video izleme oranları bir günü çok çok rahat doldurabilecek seviyede. Bunun haricinde artık dediğim gibi kullanıcı deneyimi çok önemli. Mesela HTC aslında One'la beraber Boomsound, Bisadio gibi teknolojilerle bu deneyimi arttırıcı şeyler ortaya koydu ki satış rakamlarındaki artışa baktığımızda başarılı bir yol izlediğini görüyoruz. Kullanıcılar dediğim gibi artık deneyim istiyorlar. LG G2'ye jiletinsiz kullanırsam çizilme yaşar mıyım demiş. Şimdi arka kasa çok çizilecek gibi durmuyor. Yani deneyimlediğimiz kadarıyla, ama çok büyük bir ekrana sahip. Ben birçok telefonu çok uzun süre yani jiletinsiz falan kullandım ama ekran bir kere çiziliyor arkadaşlar. Orada bir çizik görüyorsunuz böyle kullanırken falan. Ya, o telefon bitiyor benim için. Büyük ihtimalle sizin için de öyledir. Sürekli gözünüz o çiziye takılıyor. Allah'ım bu çizik olmasaydı ne kadar güzel olurdu bu telefon falan diye düşünmeye başlıyorsunuz ki camı değiştirmeye kalktığınızda diyeceğiniz para zaten oldukça büyük. Bu yüzden telefon alır almaz direkt ekranın üstüne bir tane jiletin yapıştırın. Gorilla Glass 3'müş, 5'miş, 8'miş bunlar yalan. Bunlar çizilmez değil, çizilmeye karşı dayanıklılar. Ama bir kere çiziliyor, ondan sonra içiniz dönüyor. Satarken bile ekranında çizik var. Hani işte yazıyorsunuz fiyatını, diyelim ki 1000 liraya satacaksınız 1000 lira ama ekranında ufak bir çizik var diyorsunuz. Adam direkt sizin ilanınızı es geçiyor. Bunları düşünün. Bu yüzden jiletinsiz kullanmayın. Aşağı doğru videonun sesini kıs diyen o kadar çok kişi varmış ki. Abo var ya. Demek ki yayını uzun zamandır sesle izlediniz. Steam konusunda umarım çok fazla sizi rahatsız etmedi bu. Abi Ustream'i ücretsiz olarak mı kullanıyorsun demiş. Ustream tamamen ücretsiz bir platform. Dinleyen kullanabiliyor arkadaşlar. Burası güzel. Erdoğan'ın incelemesinde geride takıldı. 2-3 yere garip değil mi sence abi demiş. Aslında çalışması lazım. Erdin incelemesinde hani şey telefon için söylüyorsunuz. Pardon, ben de şimdi Hawaii'de çektiği videoya geldim. Orada dedim bizim sitede bir sıkıntı mı var. Şimdi şöyle bir şey. Erdin'in çektiği cihazlar, ilk başta çektiği cihazlar prototipti. Hani inceleme değil de ön incelemeydi bunlar. Ve o cihazlar gerçekten sıkıntı yaşıyorlardı takılma açısından. Ama bizim son test ettiğimiz cihaz artık nihai versiyona sahipti işletim sistemi olarak ve mükemmel uçarcasına çalışıyordu. Ön incelemelerde bize önüne ön inceleme yazıyorsak eğer cihazın, yani o incelemenin, hep böyle temkinli yaklaşın ona, söylediğimiz şeyler ana incelemede değişebilirler. Çünkü bizim çok kısıtlı vaktimiz oluyor ön incelemeler yapmak için. Doğal olarak bu tip durumlarda da bazen biz de yanlış bilgiler verebiliyoruz ya da o heyecanla bazen ilk böyle bir hayal kırıklığı yaşayıp cihazı çok fazla eleştirebiliyoruz. Her zaman ana incelemeyi bekleyin derim ben. Mesut abi Note 3 bir saniye o kaydı. Mesut abi Note 3 beyaz almayı düşünüyorum. Kirlenecek diye korkuyorum. Ne yapmalıyım demiş. Ellerini sürekli yıkamalısın. Eldiven kullanmalısın. Bu kirlenmesini engelleyecek. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şaka yapıyorum tabii ama. Kılıflı kullanacaksınız zaten telefonu. Yani sonuçta beyaz bir kılıf alacaksınız. Kirlendiği zaman kılıfı değiştirirsiniz. Yani diyorum ya işte HTC One var elimde. Tamam güzel telefon ama kılıf takıyorsunuz. Bugün TV2'de toplantıdaydık. Oradaki yine bir yönetici de HTC One kullanıyordu. O da benden aynı kılıfı kullanıyor. Kılıflarımızı birbirimize gösterdik falan. Yani kimse telefonunu açıp böyle alüminyum gövdesini falan göstermiyor. O yüzden sonuçta Note 3 de alsanız, arkası deri de olsa kılıf kullanacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü o deri de çizilecek sonuçta. İnsanlar hep bizim şeyi düşünüyorlar. Ben de onu düşünürüm hani para verip kullandığım cihazlarda. Çizilirse değeri düşüyor. Satamıyorsunuz ikinci elle. Bu büyük bir sorun. Bu yüzden çok fazla kirlenir minlenir diye kafanıza takmayın. Ayrıca kirlenirse arkasında suni deri var. Temizlersiniz geçer. Burada da bir sorun yok. Şimdi Ustream'deki soruları kenara bırakıyorum. Biraz da forumu yönelelim. Çünkü biliyorsunuz donanım haberin. Yani o haber konusundan da sorular ulaştırabiliyor arkadaşlarımız bizlere. Abi hangi üniversite hangi bölümden mezunsun? Bio NDA göremedim merak ediyorum demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar ben meslek lisesini bitirdim. Daha sonrasında elektronik meslek yüksek okulunu okudum Marmara Üniversitesi'nde. Ondan sonra da işletmeyle mezun oldum ve askerliği kısa dönem yaptım. Hani eğitim açısından baktığınızda eğitim yok. Yani eğitim var tabii, diplomam var ama hani öyle mühendislik falan değil. Ama şunu söyleyeyim, meslek lisesinde ve meslek yüksek okulunda da sonuçta elektronik derslerinde birçok ders gördük. Tamam. Böyle çok devre tasarlama yok bilmem ne falan filan gibi dertlerimiz olmadı ama mikro işlemci dersimiz vardı. Biz mikro işlemci programlıyorduk o tarafta da. Bunun benim iş hayatımda çok büyük katkıları vardır. Çok değerli hocalarımız vardı sağ olsunlar. Kaldı ki beni de çok seviyorlardı. Ben sürekli onların yanlarında yeni yaptıkları projelerde çok değerli tıbbi cihazların yapımında filan da hep yanlarında bulundum. Bazı projelerinde tabii projelerin bilgisayara geçirilmesi kısmında kalkıp da çalışma kısmında değil ama yardımcı da oldum onlara. Sağ olsunlar. Bizleri bilgisiz olarak şey yapmadılar, üniversiteden mezun etmediler. Bayağı bir şey öğrenmiştik o tarafta, onu söyleyeyim. Ve eğer bu tip işleri hani şey yapmak istiyorum, ben de tur olmak istiyorum, hangi mesleği edineyim, hangi okulu okuyayım falan diyorsanız, yani bence elektronik mühendisliği ideal, ama elektronik mühendisliğin şöyle bir şeyi var. Futbolculuk gibi, eğer olur da editör meditör olamazsanız, yani söyleyeyim size, elektronik mühendisliği Türkiye'de çok zor iş buluyor. Ve buldukları işlerde de köle gibi çalışıyorlar genelde. Yani Ar-Ge üstlerinde hiç mühendisin falan havaları olmuyor. Gidiyorsunuz, deli gibi çalıştırıldıklarını görüyorsunuz. Zaten hallerinde bezmiş oluyor onların da. Yani bu yüzden eğer editör olmak istiyorsanız elektronik mühendisliği işinizi görür, ama iyi bir meslek istiyorsanız, çok para kazanmak istiyorsanız, şu sıra işletme mühendisliği çok moda ve çok iyi maaşlarla işlere girebiliyorlar. Yani bunu da deneyebilirsiniz. Çünkü sonuçta teknoloji dünyasının editör ihtiyacı belli. Her elektronik mühendisliğinde doğal olarak biliyorsunuz kadromuzu alamıyoruz arkadaşlar. Şimdi TV2'deki programımız hakkında da konuşacağız. Onunla ilgili konular da var. O yüzden atıyorum mesela Merch Simpson isminde bir tane arkadaşımız demiş ki, abi o kız gerçekten teknoloji hakkında bir şeyler biliyor mu? Bana sadece yüzü güzel olduğu için orada duruyor gibi geldi demiş. Biliyorsunuz aslında test yayınında oldukça fazla konuştuk bunu, ama şurada açayım onu da. Biz TV2'de bir televizyon programı yapmaya başladık ve orada da Duygu arkadaşımız bizlere yardımcı oluyor ki, Duygu çok uzun zamandır teknoloji dünyasında olan Log dergisinde yazan ve yazmaya devam eden bir editördür. Ve bayan editörler içinde de bence Türkiye'de kendini en çok geliştirmiş, konusunda uzman bir arkadaşımızdır ki TV2 kadrosunun, yani bizim kadromuza da TV2 tarafından sırf bu yüzden katıldı. Çünkü TV2'deki yönetim çok yakından yazdığı yazıları takip ediyormuş ve Log'un online dergisinden zaten çok uzun zamandır yazılarını okuyorlarmış. Bildikleri bir editör arkadaşımızmış yani. Aslında çok biliyor, ama şimdi şöyle bir şey var. Biz Donanım Haber'de artık video çeke çeke tabiri caizse kaşarlandık. Yani bugün çıkmışım canlı yayına, laga luga bir sürü şey söylüyorum. Aynı anda 4-5 ekranı kontrol ediyorum. Yani bu konularda artık biraz tecrübe sahibi olduk. Utanma kalmadı. Yani böyle de bir yüzsüzlük de var artık bizde. Bu yüzden televizyona çıktığımızda dahi belli bir performans gösterebiliyoruz. Heyecanlanmıyoruz. Hatta bazen çok böyle saçmalayıp yönetmene böyle çek, kamerayı böyle alsan daha iyi olur falan gibi böyle önerilerde bulunuyoruz. Bize bakışlarını gördükten sonra da abi sen en iyisini bilirsin, biz karışmayalım falan dediğimiz oluyor tabii ki o tarafta. Ama Duygu daha yeni kameralara alışıyor ve doğal olarak sizin yorumlarınız onu çok ürkütüyor. Biz alıştık sizin keskin yorumlarınıza. Hani bazen çok keskin yorumlara geldiğimiz, biz espriyle altına cevap yazabiliyoruz, ama dışarıdan biri doğal olarak bu yorumların kimler tarafından niçin yazıldığını bilmiyorlar. Daha çok insanlar bizim daha iyi olmamızı istedikleri için, daha iyisini hayal ettikleri için çok sert yorumlar yapabiliyorlar. Çünkü Donanım Haber bu değil filan diyorlar o tarafta yorumlarda. Ama doğal olarak o da sırf bu yorumlardan korktuğu için biraz kendini kastı ilk bölümde. İkinci bölümde çok çok açıldı. Yeni bölümde izlerken siz de fark edeceksiniz, artık daha fazla olaya müdahale olabiliyor. En azından o kamera korkusunu atmaya başladı. Biz inanıyoruz ki çok yakın bir zamanda bize tamamen entegre olacak. Ve çok eğlenceli programlar çekebileceğiz. Bu bir gerçek. Farklı bir görüşe ihtiyaç var bizde. Biz sonuçta Donanım Haber editörleri olarak sürekli aramızda tartışıyoruz, ediyoruz, programlar çekiyoruz ve ister istemez bir kurumun, bir kuruluşun teknoloji cihazları hakkında ister istemez böyle işte şeyi oluyor, hani tek bir görüşü, tek bir stili oluyor bunları incelerken. Farklı bir stil bizi değiştirecek diye düşünüyorum. Umarım bu konuda hani Duygu sizin de şaşıracağınız bir şekilde, kendini çok hızlı bir şekilde olaya adapte eder. Çünkü biz ondan ayrılmayı hiç düşünmüyoruz. Biz açıkçası çok memnunuz. Hani programın arkasında bize desteği de çok fazla. Metinlerin hazırlanması, bu işlerin yapılması konusunda inanıyorum ki kendini geliştirecek ve çok çok iyi yerlerde bizle beraber program yapacak. Sizin de tabii ki biraz desteklemeniz lazım. Mesut abi gençleşmişsin sanki, zaten gençsin de bugün ayrı bir enerji görüyorum seni demiş. Aslında başım çok ağrıyordu. Bir minoset attım. Bilmiyorum yani böyle bir doping etkisi var mı, ama şu anda başımla arası geçti ve kendimi iyi hissediyorum. Bu konuda birazcık enerjik görünmüş olabilirim. Lumia 1020 karşılaştırması da yaparsanız seviniriz demiş bir arkadaşımız. Aslında Z1'i de anlatayım. Lumia 1020'ye gelirken bunu da anlatacağım size. Ayrıca bu şeyden de bahsedeceğim size. Hani genel olarak bu iPhone 5 kırıldı falan deniyorlardı. Test yayınında biraz arkadaşlarla konuştuk, ama hani iPhone 5'in kırılması falan kısımları, o parmak izleyici okuyucunun aşılması kısımları falan atış şeyler yani, onlara çok fazla şey yapmayın. Sanki telefon tamamen güvensizmiş falan gibi şey yapıyorlar. Evet, yorumlara baktığımda arka fon hoş bir top tekno trans müzik koyarsan belki daha eğlenceli olabilir. Sesin çok kaliteli geliyor demiş. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Allah vergisi surround bir sese sahip olduğum için canlı yayınlarda böyle 10 numara ses alabiliyorsunuz. Mesut Bey size bir şey sormak istiyorum demiş bir arkadaşımız. Şimdi burada son soru olsun. Bundan sonra ikinci konumuza geçelim. Sorularınızı almaya devam edeceğim. Şu konuları bitirelim. Zaten sırf kendimi size adayacağım. Burada sorulara beraber bakacağız. Mesut Bey size bir şey sormak istiyorum. iOS ve Android arasında bariz bir ekran tepki süresi farkı var demiş. iOS 50 milisaniye civarında tepki süresi sunarken Android 100 milisaniye üzerinde bir tepki süresi sunuyor. Bu da iOS'un daha akıcı hissi veren bir kullanım sağladığı söyleniyor. Bir Android kullanıcısı olarak farkın neden kaynaklandığını merak ediyorum demiş. Böyle bir fark yok. Şimdi şöyle bir şey var. Saniyede çizilen kare saniye sayısı biliyorsunuz 4.0'dan sonra 4.1 ile beraber 60 kare saniye kilitlendi Android cihazlarda. Bu yüzden artık Android cihazlarda da oldukça smooth efektler görebiliyoruz. Biz inanıyoruz ki Android 4.4 ve özellikle 5.0 ile beraber bu ekrandaki animasyonların bazen takılarak gelmesi sıkıntısı tamamen tarihe karışacak. Şimdi iOS ile Android cihazları biz bunu daha önce açıklamıştık ama animasyon konusunda ayıran bir etken var. Android bir PC mantığına çok yakın çalışıyor. Linux çekirdeği üstünde kurulu bir sanal makine üstünde biliyorsunuz çalışmasını sürdürmekte. Şimdi Android'de arka planda bütün uygulamalar aslında aktifler ve kesme istek gönderebiliyorlar. Yani bunlar için çok böyle sıkı kurallar, kanunlar oturtulmamış durumda. Animasyon da yine bu isteklerden ve paralel olarak çalışacak programlardan bir tanesi olarak gözüküyor Android'de. Yani animasyon gerçekleşirken, siz menüye bastığınız ikonlar size doğru yaklaşırken, arkadan mesaj programı uygulaması, arkadaş bana mesaj geldi mi bir sunucuya bakayım filan dediği anda çatlanak orada o animasyon kesintiyi uyguluyor. Çünkü işlemciye birisi daha soru sormuş oluyor. İşlemci de diyor ki animasyona, sen kenarda bekle ben şunu cevaplayayım sonra sana da döneceğim diyor. Bu yüzden animasyonu tekleyerek görüyorduk. 4.1 ile beraber animasyonlara öncelik verildi. Yani işlemci böyle bir soruyla karşılaştığında animasyonu işlerken diyor ki artık bu soruya, sen bekle bir animasyon var şunu ben bir tamamlayayım diyor. Ondan sonra sana döneceğim. Fakat hala da uygulamalar bu öncelik konusunda, bazı eski uygulamalar ya da kötü kodla yazılmış uygulamalar hala da bu öncelik konusunu karıştırıyorlar ve bazen yine animasyonları engelleyecek performans düşüşleri neden olabiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden iOS ile Android arasında bir fark var. Çünkü iOS'ta animasyonlar birinci öncelik ve siz animasyonu sağlarken, yani ekranı kaydırırken bütün işlemler duruyor. Arka planda hiçbir işlem yapılmıyor. Yani o animasyonun bitmesini bekliyor cihaz. Bence mantıklı bir şey. Belki Android'de de ileride böyle bir şey yapılabilir ama işte yani Android camiasından gelen açıklama kod yazanlardan hiçbir zaman böyle bir smoothluk göremeyeceksiniz Android'de çünkü biz PC gibi bir şey yapıyoruz diyorlar. Yani hiçbir zaman bir uygulama diğerlerini donduramaz bizim platformumuzda çünkü bu akışa ters, uygulamanın çalışmasına ters diyorlar. Zaten Snapdragon 800 gibi hayvansı işlemcilerle beraber tabiri caizse performans o kadar İleri bir seviyeye geldik, animasyonu şak diye görüyorsunuz, arkadan uygulamanın işi zaten anında yapılıyor. Bu yüzden sıkıntı yaşamıyorsunuz. Umarım anlayabilmişsinizdir. Olabildiğince basit indirgemeye çalıştım anlatımı. Android ile iOS arasındaki fark bu. Yani animasyon gerçekleşirken iOS bütün işlemleri durdurup animasyona odaklanırken Android animasyonu da sadece diğer işlerden bir tanesiymiş gibi görüp işte animasyon da akıyor, diğer program da akıyor tarzına davrandığı için teklemeler görebiliyoruz. Umarız GPU'ya daha fazla görev atanarak ileride bu sıkıntıdan tamamen kurtulacağız diye düşünüyorum. Yani öyle tepki süresiydi, yok bilmem neydi falan gibi bir şey yok aslında. 60 kare saniye şu anda Nexus cihazlarda çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Yeni yazılan, bu uyumlu şekilde yazılan programlar sayesinde sıkıntı yaşamıyoruz. Arkadaşlar şunu söylemişler, acaba LG G2 8 GB, 16 GB, 32 GB olarak mı çıkacak demiş. LG G2 16-32 GB olarak çıkacak ve bana sorarsanız cihazın aslında 64 GB'lık versiyonu da çıkması lazımdı ama Android tarafında neden sürece 64 GB'lık cihazlardan çok korkuyorlar. Hani iPhone gibi onu konumlandırmıyorlar. Halbuki çıkart tüketici istiyorsa onu da satın alsın. Hani micro SD kart yuvasını koymadın tamam, hani böyle bir şey yaptın, kötülük yaptın bizlere. Bari 64 GB'da çıkart adam yani. Bütün içerikler hayvan gibi boyutlara ulaşmış durumda. Telefon full HD 60 kare saniye video çekiyor. Sen gidiyorsun bunu 16 GB 32 GB diye çıkartıyorsun ki 16 GB'lık versiyonda 8.5-9 GB'lık bir alan kullanıcılara kalıyor. Geri kalanını LG'nin işte o programları gasp etmiş durumda. Yani onu bile oradan harcıyorlar. Siz düşünün artık. Bu yüzden 16 GB'lık versiyon alan arkadaşlar umarız ki çok fazla müzik, video ve oyun hastası değillerdir. Çünkü kesinlikle sorun yaşayacaklar. Biz çok uzun zamandır uyarıyoruz. 32 GB'dan aşağı telefon almayın. Ha diyeceksiniz ki arkadaş sen de nasıl adamsın? Twitter'dan bazen insanlara 16 GB'lık versiyonu öneriyorsun. O arkadaşlar Nexus 4'ü almak istiyorlar 16 GB'lık versiyonu. Ben de diyorum ki Nexus 4'ü alacağına biraz daha zora sok kendini. Bari git LG G2'nin 16 GB'lık versiyonunu al. Yani o yüzden sadece 16 GB'lık versiyonu Nexus 4'ün 16 GB'lık versiyonu almaya kafaya koymuş insanlara öneriyoruz. Bizim her zaman ilk tavsiyemiz 32 GB ROM'lu cihazları almanız. Evet, burada bu sorulara da yine ara verdim ve size Z1'i anlatmaya başlayacağım. Z1 hakkında neler düşünüyoruz, testlerimizde neler gördük. Z1 bir süredir aslında kullanma şansına sahibiz ve Z1 aslında çok yakınımızdaki bir insan da var. Neyse bunu yine çok açıklamayalım. Bizim için de şaka gibi bir olay oldu. Xperia Z1'i biliyorsunuz. Aslında Xperia Z1 de LG G2 gibi Snapdragon 800 platformunu kullanan 5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Triminius ekran sayesinde daha yüksek bir renk gamutuna sahip olan ve 20.7 megapiksel kamerasıyla da kullanıcılara farklı bir video ve fotoğraf deneyimi vaat eden bir cihaz. Aynı zamanda ses kalitesi de yüksek. Gördüğünüz gibi bu videoda zaten renk gamutu üstüne durmuşlar, işte ekran teknolojisinden bahsediyorlar. Ama diyeceksiniz ki sen böyle konuşuyorsun, sesinin tonunda yine Sony'ye karşı böyle bir şey var. Hani ne diyeceksin, bekliyorum falan demiştir Sony hayranları. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz Sony Xperia Z'den çok neden şikayet ettik? Görüş açısı. Hani ekrana sağdan soldan baktığınızda ekranın renklerini ve o kontrastını kaybetmesi. Ne yazık ki Xperia Z1'de de böyle bir olay var. Çok enteresan. Yani neden bu ekranı kullanıyorlar hala da anlamadım. Kesin vardır bir nedeni. Herhalde insanlar daha çok dik açıdan bakıyorlar falan diye düşünüyorlar ekrana. Xperia Z1'de de ne yazık ki görüş açıları çok zayıf. Sağdan soldan baktığınızda ekran ya çok parlak ya da hiçbir şey göstermeyen bir hal alıyor. Gün ışığında yine çok zor görüyorsunuz ekranı. Kaldı ki gün ışığında ne yapacağım ben telefonu görmeyi diyen arkadaşlar var. Allah aşkına, yani yazlık bir yere gittiğinizde güneş gözüyle ekranı göremedikten sonra güneşin altında 2300 lira 2000 lira niye vereyim o telefona? Bir de öyle bir şey var. Ama bunun haricinde elinize aldığınızda sağlam duran, hayvan gibi hızlı çalışan, ya bu kelimeyi çok kullanıyorum bugün, birazcık böyle sokak ağzı oldu ama çok hızlı çalışıyor cihaz. Yani bunu söyleyeyim, Snapdragon 800 cihazlar çok hızlı çalışıyor ki Xperia Z1'in mükemmel bir arayüzüyle var. Müthiş bir arayüze sahip bir cihaz. Kamerasından çok fazla bir şey beklemeyin. Açıkçası ben beklediğimi bulamadım. Belki ona da bir güncelleme gelecektir. Hani yok bu G-Lens, işte Bionz, XMRS sensör falan filan kısmı birazcık hikayede kalmış. Düşük ışık performansı gerçekten çok kötüydü. Biz test ederken büyük ihtimalle cihaz piyasaya sürüldüğünde birçok güncelleme alacaktır bu konuda. Güzel hale gelecektir. Hani denkler short tuşuna sahip olması burada çok hoşuma gitti. En azından fotoğraf makinesi olarak gerçek anlamda kullanabiliyorsunuz. Umarız bu güncellemelerle iyi hale gelir. Arayüzünde bazı özellikler var. Şu an onu gösteriyor arkadaşımız. Yeni geliştirilen arayüz sayesinde telefonunuzdan direkt canlı yayın yapıp bunu Facebook'ta falan paylaşabiliyorsunuz. Bence en güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Özellikle biz yurt dışına gittiğimizde telefondan canlı yayına çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Hani elinde bir Z1 olduğunda çok net bir şekilde canlı yayına başlayabileceğim. Bu da hani önemli özelliklerden bir tanesi. Aynı zamanda çektiğiniz fotoğrafların nerede olduğu, o fotoğraflardan yola çıkarak onun ne olduğu hakkında bilgiler de verebiliyor bu arayüz sizlere. Güzel bir arayüze sahip. İkonların dizilişi, hızlı çalışması çok hoşumuza gitti. Sosyal entegrasyonu konusunda Sony çok çok ileri gitmiş durumda. Tabi telefon yine su geçirmiyor ve su geçirmez telefon. Aynı zamanda bu güzel denklaşör tuşu sayesinde su altında kontrolü de kolaylaştırmışlar. Su altı modunu alıyorsunuz. Ekran hiçbir şekilde sudan etkilenmezken siz denklaşöre basıp kaydı başlatıp denklaşöre basıp yine kaydı durdurabiliyorsunuz. Su altında kayıt yapmak isteyenler için oldukça hoş ve artık ses çıkışında bir kapak yok. Yani böylece hoparlörünüzü falan takmak isterken, pardon yani kulaklıklarınızı takmak isterken o kapağı aç bir daha kapağı kapat falan derinden kurtuluyorsunuz. Ama su geçirmezlik konusunda şöyle bir olay var. Şimdi bunu birçok arkadaştan duyuyorum ben. Çok sıkıntı yaşanmış. Z1 su geçirmez. Ama Z'de su geçirmezken su geçirdiği zaman buna kullanıcı hatası deniyor. Yani su geçirmezse Sony'den, Sony'yi övüyorsunuz. Su geçirirse sizden. Telefon. Böyle de bir durum var. Bu yüzden suya toza karşı dayanıklı ama siz yine de sudan uzak tutmaya gayret gösterin. Yani çünkü su geçirdiği zaman bunun %90 sizin hatanız olduğu söylenecek. Bu konuda çünkü belirlemenin bir yolu yok. Yani suya karşı hasarlarda %100 garanti veriyorum demiyor Sony. Ha, Z1'in öne çıkan bir özelliği var. 16 GB dahili hafızayla geliyor ama microSD kart yuvasıyla hafızasını genişletebiliyorsunuz. Bence oldukça önemli. Ama G2 ile karşılaştır derseniz, hani G2'nin kamerası dedim ya kötü. Zaten Z1'inki de kötü, çok iyi değil. Bence G2 burada önde arkadaşlar. Yani bu konuda bir kitle var. Bana Sony düşmanısın falan filan diyorlar ama ben hiçbir firmanın düşmanı değilim. Bunun da altını çizeyim. Kaldı ki biliyorsunuz IFA Forum'da Sony ile ilgili birçok haber de yaptık. Yok Sony para mı verdi, Sony iyi reklam vermiş falan filan diyenler de var. Ama kötüye kötü demezsek biz bu işi yapamayız. Kullanıcılar da bize güvenmezler. Ha, dersiniz ki ekran benim için çok önemli değil. Ben Galaxy S3'te kullanmış bir adamım. O zaman Z1'den memnun kalırsınız. Hani o görüş açılarını falan çok takmıyorsanız. Tabii biraz da kaba bir telefon biliyorsunuz. Ama ne bileyim G2 varken de kalkıp da bir editör olarak gidin Z1 alın diyemem. Yani Allah'tan burada rütük yok da bu tip şeyleri söyleyebiliyoruz. Tabii televizyonda olsak bu tip şeyler söyleyemeyeceğiz. Belki en fazla şey derim, beni tatmin etmedi falan derim hani. Fotoğraf kalitesi. Konumuz böyle. Şimdi bakalım sonucu arkadaşlar bana ne diyor. Buradan yorumlara biraz bakalım. Şimdi 91 tane yeni mesaj gelmiş Ustream kısmına. Bu arkadaşlar ne demişler? Z1'de yine çeşit çeşit ekran kullanılmış demiş bir arkadaş. Bence firmaların yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi bu. İyi bir ekran varsa eğer elinde bunu tüm cihazlarında kullan. Ama paketler ne çıkacağını kullanıcı bilmezse bu yanlış bir şey ve kullanıcılar zaten yalan olacaklar. Abi telefonun ilk aldığında sence hangi RAM programını yüklemeliyim? Sakın RAM programı falan yüklemeyin ya. Yani bunlar yalan dolan işler. Yok bellek 512 gözüktü bende, yok sende 1.2 boş gözüküyor falan. Boş kullanılan bellek, boşta duran bellek Android'de zarardır arkadaşlar. İyi telefonların iyi bir çekirdek, yani Android için yazılmış işletim sisteminin iyi bir çekirdek RAM'in hepsini kullanır. Bütün uygulamaları RAM'de tutar ki siz ihtiyaç duyduğunuzda direkt RAM'den çağırsın. Çünkü RAM'de uygulamanın tutulması hem pil performansı sağlar hem de hız arttırır. Sakın ola belleğim dolmuş falan filan gibi şeylere aldırış etmeyin. Ha, telefonunuz eğer bellek doldu hatası veriyorsa bu da işletim sisteminin iyi yazılmadığını, iyi optimize edilmediğini gösterir. Çünkü normalde bellek dolduysa eğer Android arka planda uyuyan uygulamaların en gereksizlerini atar, yeni uygulama için bellek açar. Yani bu konuda sakın bellek uygulaması kullanmayın. Bunlar stability'yi tamamen bozan, telefon deneyiminizi ciddi şekilde düşüren konulardır. Bellek uygulamalarını kafanızdan atın, arka planda bırakın uygulamalar çalışsın. Zaten ihtiyacınız olmayan uygulamayı kurmazsanız bellek uygulamasına da ihtiyacınız kalmaz. Görüş açısının ne kadar, neden bu kadar önemli mi? Şimdi görüş açısı neden bu kadar önemli? Size net bir şekilde söyleyeyim. Hani neden bu kadar takıyorsunuz demişler. Video çekiyorsunuz telefonunuzdan. Fotoğraf çekiyorsunuz. Bu telefon fotoğraf makinesi de aynı zamanda tabii ki bizim kullandığımız ve yükseğe çıkartmanız gerekli telefonunuzu şöyle. Buradan bir çekim yapacaksınız. Doğal olarak insanların kafasını görmek istemiyorsunuz. Ha şimdi alttan bakıyorsunuz ekrana. Görüş açısı işte bu yüzden önemli. 2300 lira vereceğim telefona. Yukarı kaldırdığımda göremeyeceğim. Yok ya bu 20.7 megapiksel kamera nerede kaldı, affedersiniz ama. Yani görüş açısı yalan filan diyen arkadaşlar Allah aşkına bir durun ya. Yani biz de telefon kullanıyoruz. Biz de her açıdan her deneyimi yaşıyoruz. Görüş açısı çok önemlidir arkadaşlar. Görüş açısı önemsiz bir şey olsa televizyonlarda dar açılı ekranlar kullanılır. Bilgisayar monitörlerinde geniş açının pek bir anlamı olmaz. Neden geniş açı kullanmak istiyor insanlar, her yerden görülsün istiyorlar? Niye IPS panelin geniş açı görüş açısı övülüyor? Çünkü dünyada aranan şey, asıl olması gereken şey budur. Bunun altını çiziyorum. İşte bazı Sony Xperia Z kullanıcıları burada şey demişlerdi. Arkadaş ben telefonu evirip çevirip mi bakacağım? Ha işte böyle bir fotoğraf çek, ben de seni göreyim net bir şekilde. Güneş altında gör o ekranı. Sonra da gel konuşalım. Göremeyeceksin. Neden alttan bakıyorsun ekrana? Zaten görüş açısını kaybettin. Hayır, benim için böyle fotoğraflar önemli değil. Ben fotoğraf makinesini kullanmayacağım diyorsan da o zaman Z1 alma. Yani Z'len devam et yoluna. Ne yapacaksın? Hız da senin için önemli değildir. Bak sinirlendim şimdi ya. Bu arkadaşa değil tabii. Kendi kendime. Yayın çok donuyor diye ağlayan bir arkadaşımız var. Arkadaşlar torrenti kapatın. Hızlandığını göreceksiniz. Sıkıntı kalmayacak. Abi telefonu ilk aldığımda sence hangi RAM uygulamasını yüklemeliyim? İşte bu da benim en büyük hatam. Arda arda gelen soruları okuyorum. 500 defa soru sormayın. Zaten gördüğünüz gibi okuyorum arkadaşlar. Sonra benim yayınım böyle aynı soruları okuyan adammışım gibi sekteye uğruyor. Beni kötü duruma düşüyorsunuz yüzlerce izleyimin önünde. Abi bu sene 16 GB aldık, ne olacak şimdi demiş bir arkadaşımız. Bir şey olmayacak, yetiyorsa kullanmaya devam edebilirsiniz. Sonucuyum ama Z1'i beğenmedim demiş bir arkadaş. Ya şimdi tabii Sony'yi sevebilirsiniz, HTC'yi sevebilirsiniz falan filan ama ben her zaman söylüyorum. Biz Sony'ci, HTC'ci, Apple'cı olmayalım arkadaşlar. Biz teknolojiden yan olalım. Hangi teknoloji, hangi firma teknolojiyi daha iyi kullanıyorsa, daha iyi sunuyorsa onun ürünlerini alalım. Yani parayı veren biziz sonuçta. Bunlar bize hizmet etmek zorundalar. Yani düşünsenize, bakkala gidiyorsunuz, size ne sunarsa alıyorsunuz. Peynir istedim diyorsunuz, al bunu ye diyor, bunu yiyorsunuz. Neden? Çünkü siz o bakkalı seviyorsunuz. Bu nasıl saçma bir şeyse. Sony'ciyim ne çıksa alırım ya da HTC'ciyim ben Sony'den nefret ediyorum filan demek de mantıksız bir iş. Yani para veriyorsunuz arkadaşlar, bu adamlar size hizmet etmek, iyi ürünü sunmak zorundalar. Sunmuyorsa da almazsınız yani. O yüzden şu firmaya gıcığım, bu firmaya gıcığım, Samsung kullanmam, aman onun zamanında Samsung'a çok atıp tuttum, şimdi alırsam arkadaşlar ne der filan diye düşünmeyin. Yani bu bana çok saçma geliyor, takım tutmak falan filan, ne bileyim, bunlar kullanıcıya zarar veren şeyler. Yani siz orada güçlü olan sizsiniz. Aynı nasıl beni izlemezseniz benim hiçbir değerim yoksa, aynı şekilde eğer Sony'nin bu ürününü kalkıp yani boş yere satın almazsanız da bir sonraki telefonu bakın nasıl güzel yapıyorlar. Yani bu iş böyle. Abi telefonu ilk aldığımda sence yine aynı soru. Lanet olsun, bloklayacağım en sonunda. Mesut abi, geçen günlerde Ümraniye MediaMarkt'ta Note 3 kullandım ve çok ısınıyordu. Flash'ı açmadı demiş. Biliyorsunuz Android'in yeni sürümlerinde flash yok. Yalnız dışarıdan yüklenebiliyor. Bazı üreticiler kullanıyorlar ama Note 3'ü birebir test etme şansım olmadığı için flash çalışıp çalışmıyor mu bilmiyorum. Hani içinde firma tarafından yüklenmiş mi, belki aktif etmek gerekiyordur. Telefonlar ısınır yani. Hızlı telefonlar daha çok ısınır. Bu konuda yapacak bir şey yok. Bu cihazların içinde bir fan yok. Çok ince kasalara sahipler ve doğal olarak çok yüklenirse, çok uzun süre çalışırsa, ekranı çok yüksek parlaklıkta kalırsa ısınır. Yani ısınma ne zaman tehlikelidir? Böyle derecesine bakarsanız 45 derece, 48 derece yazar. Artık telefon kendini kapatır. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Elinizi böyle tuttuğunuzda rahatsız eder. Tutamazsınız falan bazen. Ya da ilk başta dokunursunuz, çok sıcaktır, korkarsınız, elinizi yakmaz ama hani o kadar sıcaktır ki elinizi yakacakmış gibi hissedersiniz falan. Yani işte o telefon gerçekten sıkıntılıdır. O zaman sıkıntılıdır diyebiliriz. Çünkü çok fazla ısınırsa bir piliniz ömür olarak çok hızlı bir şekilde ömründen gider. İki, ekranınızda sararma, bozarma gibi, bozulma gibi şeyler yaşarsınız. Çünkü LCD ekranlar da bu konuya çok hassaslar. İçlerindeki sıvılar zarar görüyor. Bu yüzden tavsiyemizdir. Sakın ola telefonu şarj ediyorken telefondan çok fazla oyun falan oynamayın. Çünkü bu ekstra ısınmasına neden olur. Hem pilden hem ekrandan olabilirsiniz. Bu konuda uyarıyoruz. Hatta telefonunuz Allah korusun bir kısa devrede ya da adaptörden kaynaklı bir hatada patlayabilir bile. Yani o iş çok tehlikelidir. Çünkü çok fazla yükleniyorsunuz cihazı o zaman. Bir taraftan şarj geliyor, bir taraftan deşarj oluyor hızlı bir şekilde. Donanıma inanılmaz sıcak, içeride sıcaklık gitgide artıyor falan. Bu yüzden şarj olurken telefonları genelde bırakın şarj olsun. Çıkartın şarjdan, o şekilde ne yapacaksınız yapımı çok önemli. iPhone 5S almayı istiyorum fakat bütçem kısıtlı. iPhone 5 ile iPhone 5S arasında çok fazla hız farkı var mı? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, iPhone 5 ile 5S arasında inanılmaz bir hız farkı var. 64 bitlik işlemciler, özellikle video işleme ve karmaşık işlerin hesaplanması, animasyonların gerçekleştirilmesi kısmında iPhone inanılmaz bir hız katmış durumda. GPU bakımından zaten direkt iPhone 5'in 2 katı hız sunuyor. Hani bu konuda hiç affı yok. iPhone 5 ile 5 arasında çok fazla hız farkı var. Yani gerçekten çok fazla hız farkı var. Ve iPhone 5 ile Snapdragon 800 arasında hız farkı var. Şu anda çift çekirdekli olmasına rağmen 4 çekirdekli Snapdragon 800'den daha hızlı bir işlemciye sahip. Daha hızlı işlem performans gücüne sahip iPhone 5'te. Bu yüzden hani 5'te ile 5'in arasında aman çok hız farkı yok falan filan diye kendinizi avutup almayın. Ama şunu da söyleyeyim, iPhone 5 de hızlı bir telefon. Yani iPhone 5 de bu senenin bütün ihtiyaçlarını görebilecek kalitede güzel bir telefon. Satın aldığınızda kullanabilirsiniz. Ama keşke hani bütçenize el verse de, umarım el verir, bir yerlerden havadan bir şekilde bir para bulursunuz, 5'te alma şansınız olur. En azından 3 sene kullanırsınız o telefonu rahat rahat. Çünkü iPhone alan kullanıcılar kolay kolay telefon değiştirme gereği duymuyorlar. İşletim sisteminin öyle bir artısı var onlarda. Sürekli de güncelleme geldiği için telefonlarına yeniymiş gibi hissediyorlar. Bazı özellikler kırpılmış olsa da bu konuda Apple'ı tebrik etmek lazım. Hani işte yani hakkını teslim edeceksiniz insanların. Mesut abi, Lumia 925 mi, LG G2 mi kamera ve ses kaydı için demiş. G2 yani şimdi 925'te de demişken şurada şarja takmıştım cihazı, göstereyim. Aslında 925'i biliyorsunuz, biz ön incelemesini yaptık. Bu cihaz da çok şık bir cihaz. Yani bana sorarsanız 920 eğer 925 olarak piyasaya sürülseydi belki de Nokia Microsoft'a satılmazdı. Bu cihazı gerçekten beğenerek kullanabilirsiniz. Ama işte Windows var içinde. Hani benim Windows hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Bazı arkadaşlar kızıyor. Diyor ki gelişmekte olan bir platform, gelişecek falan filan. Arkadaş gelişsin, satın alırım yani. Ben gelişmeyecek demiyorum ki. Ben şu an gelişmemiş diyorum. Onlar da ben gelişmemiş deyince Windows Phone kullanıcıları diyorlar ki ama gelişecek. Tamam gelişirse satın alırım. Ama ben gelişmemiş diyorum zaten. Yani anlatabiliyor muyum? Burada böyle bir ikilem var. Gelişmemiş bir platformu satın almayın. Hani ilk başa dönüyoruz, ne dedim? Biz para veriyoruz. Para vermişken de en iyisini almak hakkımız tabii ki. Araştırın. Kullanma şansınız varsa kullanın. Ve keyfinize en uygunu alın. Yani gidip de şey almayın arkadaşlar. Geliştir bu platform. Aman güncelleme çıkar bu telefona falan. Aman bunun kamerası kötü ama düzeltirler falan diye hayaller kurup almayın. Yani düzeltmezlerse kalırsınız. O şekilde paranız da gitmiş olur. Firmaya sen bunu düzeltirsin diye aldım, düzeltmedin, alt telefonunu geri dediğinizde sen kimsin der yani, tanımaz sizi orada. O yüzden akıllı hareket edin. Teknolojiyi kullanıyoruz, çok hızlı tüketiyoruz, para harcıyoruz. Bunların hepsi ithal ürünler. Bu yüzden işinize yarayacak bir ürün alın ki uzun süre kullanın. Yani ülkeye de zarar bu. Gerçekten zarar. Hem kesenize zarar, hem de moraliniz bozuluyor. Telefon alıyorsunuz, arkadaş uygulamaya bakıyorsun, uygulama yok. Gelişir, çıksın da bekleyeyim yani. Niye bekleyeyim ki çıkmışken, değil mi? Bazen bu konuda birazcık agresif olabiliyorum, o konuda haklısınız ama yani Windows Phone mu Android mi diye sorsanız direkt Android derim. Android mi iPhone mu derseniz de ikisinin de farkları var. Yani direkt orada bir seçim söyleyemiyorum sizlere. Eğer ben çok oyun oynayacağım, ilk çıkan uygulamayı kullanmak istiyorum falan filan diyorsanız tabii ki bir iOS cihaz tercih edin ama özgürlükten yanayım, MP3'ü yükleyeceğim, torrent yazılımı kuracağım, işte telefondan download edeceğim, ben kurcalamayı severim falan diyorsanız da Android özgürlükçü yapısıyla orada size merhaba diyor. Abi forumda seni TV2'de canlı yayına çıktın sananlar var diyor. Şu anda eğer TV2'de canlı yayında olduğumu zannediyorsanız kim bilir TV2'de canlı yayında olduğumda hani ne düşüneceksiniz? Ünlü olduğumu falan zannedebilirsiniz herhalde ama şu anda evimden canlı yayın yapıyorum. Arka plan yeşil perde. Hatta bu yeşil perdenin şovunu yapmayı seviyorum. Yine yapacağım. Her programda yapıyorsun bıktık diyebilirsiniz ama arkam yeşil perde arkadaşlar. Bu bütün efektleri sanal olarak yapıyorum. Hatta bir şey denedim. Çok iğrenç durdu. Şöyle bilgisayar masamı çektim. Gerçek anlamda video olarak. Dedim ki arkama bilgisayar masamı koyayım. Hatta şöyle göstereyim bunu, şu kameralardan şuna geçelim. Dedim ki bilgisayar masamı koyayım. Sanki gerçekten ev ortamında, aynı ışık ortamında olduğum için. Bakın renklerim yani soluk ya biraz. Arka planlarına uyuyor falan. Ama bu da birazcık iğrenç durdu. Çünkü bilgisayar masam aslında hiç havalı görünmüyor. O yüzden bayağı bir araştırdım. Çok araştırmanız gerekiyor böyle şeyler için. Bu arka planı buldum. Hatta bu arka plana birazcık buğulu yapayım dedim. Güzel olmadı. En sonunda bunda karar kıldım. Şu anda kendi evimden yeşil perdeyle yaptığım yayını sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Evde de bu tip teknolojiler kullanabiliyorsunuz. Belki eğer çok istek gelirse gelecek yayında nasıl ücretsiz programlarla, nasıl böyle $50 falan harcayarak evinizden bu tip yayınlar yapabilirsiniz. Size yardımcı olurum. Çünkü basit şeyler aslında. Çok zor şeyler değil. Hem de diğer teknoloji editörü arkadaşlarımız da eğer merak ediyorlarsa bu işleri nasıl yapacaklarını, onlara da bir katkımız olsun. Hani sektörde Mesut öğreniyor bu işleri çözüyor, sadece kendini yiyor demesinler. Yardımcı olacağım bu konuda. Evet, şimdi bir diğer konumuz var, onu da konuşalım. Sorularınızı almaya devam edeceğim, daha vaktimiz var ama o konuyu da konuşmayı çok istiyorum. Biliyorsunuz biraz konuştuk bu konudan, bahsettik ama bu konudaki yorumlarınız benim için çok önemli. Biz TV2'de bir programa başladık arkadaşlar. Hatta bunu Bayraktar 42 Rumuzlu arkadaşımız YouTube'a atmış bile, ripleyip. Artık kendi ripimizi YouTube'dan bulur olduk. Çünkü televizyondaki yayının bizde kopyası bulunmuyor şu anda. Evet, gördüğünüz gibi ben işte programın açılışını falan filan yapıyorum. Artistik bir şekilde falan, böyle TV'ci havasıyla falan filan orada bir havaya girdik. Ve TV2'de bir teknoloji programı yapıyoruz. Bu teknoloji programın Türkiye'deki en kapsamlısı olması umudunda ve çalışmaları içerisindeyiz. Çünkü biz her şeyi tanıtalım. Teknolojiyle ilgili, bilimle ilgili çıkmış bütün popüler haberleri orada konuşalım, yorumlayalım istiyoruz. Tabii ki TV'nin bazı sınırlamaları var böyle. Her şeyi logo logo söyleyemiyorsun. İşte hayvan gibi hızlı çalışıyor. Yok aman bunu alma. Sen işte tüketicisin, paranı iyi harca, Windows Phone'dan uzak dur falan diyemiyorsunuz orada. Hani burada atıp tutuyoruz ama televizyon tabii ki öyle bir ortam değil. RTÜK diye bir kurumumuz var ve denetliyor haklı olarak televizyonları. Bu yüzden arkadaşlar televizyon programımızda hani eski samimiyetinizi bulmadık falan filan diyen arkadaşlar da var. Bu yüzden işte yorumlarınızı çok merak ediyorum. Çok fazla bu yüzden dedim. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geliştirebiliriz? Yani bir TV programında ne görmek sizi mutlu eder? Ne yapalım? stüdyonun değişmesi konusunda çok fazla eleştiri geldi. Stüdyoyu değiştirin dedi arkadaşlarımız. Stüdyoyu değiştirelim mi? Nasıl değişiklik istersiniz? Çünkü bugün TV2 yetkilileriyle de konuştuk. Onlar da sizin yorumlarınızı çok yakından takip etmişler sağ olsun. Gerçekten bu programa inanılmaz hassasiyet gösteriyorlar ve sizleri çok fazla önemsiyorlar. Onlar dediler ki kullanıcılar stüdyonun değişmesinin daha sıcak olmasını istiyorlar. Biz de katılıyoruz onlara. Mavi birazcık soğuk kaldı. Nasıl bir stüdyo yapalım bunu konuştuk. Ama sizlerden de gelen yorumları önemsiyoruz. Mesela bir arkadaşımız demişti ki biz videomuzu çekelim size öyle soru soralım. Onları yayınlayın. Bunu öneriyi söylediğimde mükemmel bir öneri dediler mesela. Ve onu da yapacağız yakın bir zamanda programımızda. Bu programın şöyle bir güzelliği var. Yani TV2 de istiyor bunu yapmak. Biz de istiyoruz. Ve sizden gelen yorumları da direkt olarak hayata geçirebileceğiz. Yani çift taraflı bir ortaklık şeklinde bu iş. Bu yüzden biz de rahat hareket edebiliyoruz. Yani stüdyoyu değiştirmek ki 30 bin liraya yakın bir maliyeti var o stüdyonun sadece tasarımının. Yeniden baştan revize edecekler stüdyoyu. Siz düşünün artık ne kadar önemsiyorlar bu programı. Bu yüzden diyorum ya yorumlarınızla bana burada katkıda bulunursanız çok sevineceğim. Chat ekranından yorumlar yapabilirsiniz. Mesela demiş ki bir arkadaş program çok kısa olmuş ve biraz ciddisiniz abi demiş. Bu halin olsa 10 numara olur demiş. Aslında biz de bugün onu konuştuk. Gerçekten ciddiyet vardı. Çünkü ilk yani televizyon programı. Bir kez televizyona çıkmışım. Ve orada hedef kitlesi olarak şeyi düşünüyorsun. Onun da yanlış bir şey olduğunu bugün öğrendik. Ya şimdi bunu herkes izleyecek. Beni tanımayan da izleyecek. Şimdi bu adam nedir necidir demesinler. Bir orada hani birazcık bir duruşumuz olsun falan dedik. Zaten bakarsanız böyle bir ciddi bir duruşum falan var. Sanki zannedersiniz CEO. Hani holding kurmuş da işletiyor falan. Şu hareketlere falan bak. Kamera falan seçiyor bile gözden. Neyse. Tabii ki bu ciddiyetten biraz uzaklaşacağız. İkinci programda da buna benzer bir şey göreceksiniz ama ikinci programdan üçüncü programa geçerken o şeyi hissedeceksiniz. Biraz daha samimi bir ortamda, daha sohbet havasında konuşuyor olacağız konuları. Çünkü bu konuda neler yapabileceğimiz konusunda TV'deki uzman arkadaşlardan da yorumlar aldık. Biz TV'ci değiliz, biz webçi insanlarız. Hani böyle tabir etmek gerekirse bu yüzden kendimizi geliştireceğiz. Samimiyet konusunda ve sıcaklık konusunda haklısınız. Kısalık konusunda şöyle bir şey var. Bizim aslında programımız 1 saat tam olarak. TV'de bize ayrılan süre. Hatta 1 saati aşsak bile herhalde ileride sorun olmayacak görünen o. Orada şöyle bir şey var. Şimdi biz 3 tane ürün incelemiştik. Sony'nin G-Lens'i vardı. Huawei Ascend P6 vardı. Dünyanın en ince telefonu olarak. Bir de orada ne incelemiştik? Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Ama işte bir tane daha donanım vardı. Öyle söyleyeyim. İzlemişler yayını ve demişler ki ya bu incelemelerde çok fazla marka telaffuz ediliyor, markalı ürün gösteriliyor, YouTube bize ceza keser mi? Hop o kısmı kesip atmışlar böyle acil bir kararla. O kesilip atılınca program birazcık kısaldı. Normalde 1 saatlik programdı. Hop böyle şey oldu, 32 dakikalık, 38 dakikalık bir program oldu. Haklısınız, teknoloji programı dediğin aslında 1 saatten aşağı olmayacak. Sonuçta bilgi alıyorsunuz. Donanım haberin tarihçesiyle ilgili bir yer açmıştı arkadaş. Orada bazı bilgiler toparlamaya çalışıyordu. Biz bununla ilgili bir video çekeceğiz yakın bir zamanda. Bunun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Donanım haberi nasıl kuruldu, nasıl işlediği hakkında çok ayrıntılı. Direkt Binoksay'dan, benden olsun, Arge ekibindeki Yağız Erdinç'ten olsun, Arge takım başkanından bilgiler alacaksınız. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Abi gameplay videosu kaydetmek için program önerebilir misin demiş. Arkadaşlar gameplay videosu kaydetmiş yerine de gireceğim. Bunu son olarak cevaplayayım. Çünkü şu anda benim istediğim program hakkında sizin yorumlarınızı görmek. Bir arkadaşımız demiş ki program ayakta sunmayın demiş. Bu konuda da konuştuk. 3. 4. program da büyük ihtimalle ayakta olacak ama ondan sonra oturacağız. Büyük bir masa etrafında 3'ümüz 4'ümüz oturuyor olacağız. Daha samimi bir ortama geçmeyi planlıyoruz programda. Ayakta durmak evet hem bizi yoruyor hem de izleyen açısından böyle bir ikilem yaratıyor. Raise rating ne almış biliyor musun demiş. Arkadaşlar bu programlar rating sıralamasına girmiyor henüz. Belki ileride TV2 tam olarak rating sıralamasına yer alır. Çünkü bu tip kanalların reytingi ölçülmüyor çok tematik kanalların. Büyük kanallar hani Kanal D, Show TV, Star gibi kanallar şu an rating sıralamasında tam olarak yer alıyorlar diye biliyorum ben. Çünkü TV kanalıyla konuştuk. Ratingimiz ne olmuş hani önemsiyor musunuz diye. Bizim için önemli değil zaten bakmıyoruz dediler. Biz bu programı önemsiyoruz ve devam edeceğiz dediler. Bu da bizim için kar yani rating kaygımız da yok. Rating kaygınız olmasın bizim öyle bir derdimiz yok çünkü dediler. Böyle de bir program çekeceğiz. İnanılmaz bir kanalda. Yani belki de daha iyi kanal bulamazdık. Yani düşünsenize rating kaygısı yok. Stüdyo değişsin diyor kullanıcı. Stüdyoyu değiştiriyorlar. Ayakta sunmasın diyorlar. Ayakta sunmayı engelliyoruz. Daha sıcak bir ortamdalar. Daha sıcak ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Açıkçası ben çok ümitliyim. Umarım her şey bu şekilde gider. Doğal olarak koşullar değişebiliyor. Ekonomik dengeler değişebiliyor. Ne oluruz kesin bir şey söylemiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum ama İnşallah senelerce donanım haberlerinde televizyon yayını da yaparız. Çünkü bizim için önemli bir konu. Reklam olmadan nasıl inceleme yapılır ki demiş bir arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Reklam olmadan aslında inceleme yapılır tabii. Ama dediğiniz gibi marka söylemeden yapılamaz. Bu konuda avukatlarla konuştuk. Onlar da şey diyorlar. Hani incelemeyi yapın ama bu ürün sınıfındaki en ideal ürün. İşte ben alırım. Ya da diğerlerine göre çok çok daha iyi gibi kelimeler kullanmayın. Sadece o ürünün öne çıkan, diğer telefonlarda olmayan özelliklerini söyleyebilirsiniz dediler. Aslında bu bizim yeni alışacağımız bir dil. Bu dille de inceleme olur. Yani düşünsenize Xperia Z1'i inceliyorum. Bu telefon su geçirmez diyebileceğim. Yani çünkü su geçirmez telefonlar şu anda yok o piyasada. Ya da 20.7 megapiksel kamerası Trimilus ekranında daha fazla renk gamutu sunuyor diyebileceğim. Hani bu konulara değinebileceğim. Ağır hantalla diyebileceğim. Daha ne kaldı? Bir de sağ olsun teknoloji firmalarının şöyle bir huyu da yok. Hani dava etme, editörleri mahkemeye taşıma gibi huyları yok. Bu yüzden eleştirilere birazcık şey yapabiliyorlar. Yani tolerans gösterebiliyorlar. Buna da güveniyoruz biraz TV programında. Abi Duygu ablayı niye kenara attınız demiş. Aslında biz Duygu ablayı kenara atmadık. Duygu ablanızı. Sadece şimdi biz bunu da test yayınında falan da konuştum. Biraz evvel de söyledim ama hani dediğim gibi biz webde çok fazla program yaptığımız için kameraya alışık insanlarız. Nasıl davranacağımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Açıkçası nerede göz teması kuracağız, hangi kelimeleri kullanacağız. Bu konulara hakim insanlarız ve uzun süre konuşmaya çok alışırız. Hani alın bakın 55 dakika olmuş. 55 dakikadır susmadan sürekli bir şeyler anlatıyorum. Çünkü yavaş yavaş bünyeniz alışıyor. Bir konuşurken diğer konuya nasıl gideceksiniz? Acaba ı, e, i demeden nasıl araları doldurabilirsiniz? Tamam bazen tekrarlar yapıyoruz. Saçma sapan konuştuğumuz oluyor ama işte bunlar bir alışkanlık, bir tecrübe, bir yani kendini yetiştirme işi. Biz 10 senedir bu işin içindeyiz. Kaldı ki 2006'dan beri video çekiyorum. Yani siz düşünün bu konunun nerelere geldiğini. Duygu daha yeni alışacak. Yani televizyon ekranlarına pat diye çıkamıyorsunuz. Ki bize işte üçünüz olmazsanız yanınıza bir kız koymamız gerekli dediklerinde açıkçası ben itiraz ettim. Dedim ki ya buraya bir manken koymayın. Açıkçası istemiyorum dedim. Çünkü sonuçta o salak supuk şeyler söyleyecek. Sırf böyle ortama işte hareketlendirmek için. Bizim kullanıcımız sevmez dedim böyle şeyi. Ve açıkçası hani ben şunu da söyleyeyim. Benim eşim de çok fazla razı olmazdı orada bir mankenin falan yanımızda yer almasına. Ben dedim programı sunmam. Hani ben bunu tabii ki Güne söyledim. TV2'ye böyle restler çekmedim o zaman. Güne dedim ki ben bu programda olmam abi. Erdi ile Ender sunsunlar. Sonra TV2'ye gittik. Dedik ki böyle böyle bizim çekincelerimiz var. Yok dediler biz bir editör arkadaş kullanacağız zaten. Biz orada işten anlamayan birinin olmasını istemiyoruz. Ve bize Duygu'yu söylediler. Açıkçası sevindik. Çünkü Duygu sektörden tanıdığımız, sevdiğimiz bir arkadaş. Çok da bilgilidir kendisi. Ama dediğim gibi sadece birazcık daha alışmaya süreye ihtiyacı var. Sizden de ricam çok fazla keskin eleştirilerle önüne çıkmayın. Şimdi biz alışığız. Ben 10 senedir ne eleştiriler gördüm. Neler neler söylendi benim için. Bünye alışıyor. Yani bağışıklık kazanıyorsunuz artık. Adam oradan taraflısın diyor falan filan. Altına sakin sakin yazabiliyorsunuz işte. Nereden çıkarttın bunu falan filan diye. Sakin sakin böyle tartışmadan, o gününüz kötü geçmeden yazışabiliyorsunuz. Ama Duygu da olarak dergiden gelen bir insan ve bu tip böyle tepkilere, yorumlara çok fazla alışık olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden sıkıntı yaşayabilir. Dedim ve evet zaten arkadaşlar da herhalde TV ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorlar. Hemen farklı farklı konulara geçmişler. Ben de yavaştan forumdan da birkaç konu okuyayım. Ondan sonra arkadaşlar diğer konumuza geçelim. iPhone 5S hakkında da konuşacağım biraz çünkü o telefonda çok iyi özelliklere sahip. Evet aşağı doğru iniyoruz. Mesut abi Lumia 925 mi LG G2 mi demiş bir arkadaşımız. Şimdi hem buradan hem oradan soruyorlar. Doğal olarak ben de soruları bazen iki kere okuyorum. Kusuruma bakmayın bunun cevabını vermiştik. Mesut Bey size bir sorum olacaktı. Piyasada cam ekran koruyucular ve Glass TR isimli bir koruyucu var. 80 TL'ye satılıyor. İşe yarar mı demiş. Ya Glass TR denen koruyucu bildiğim kadarıyla bir cam zaten. Ve kalın bir yüzeye sahip. Bunu direkt olarak yapıştırıyorsunuz cihazın üstüne. Şimdi cihazları kalınlaştırıyor. Ama ne yalan söyleyeyim. Ben HTC One için bir tane almak istemiştim. O zaman yayınlanmadığı için almadım. Denemeye değer. Uygulaması falan bana daha kolay geldi. Bir de sonuçta cam. Yani birazcık kalınlaştırsa da ilk başta ben bununla başlarım. 80 TL'lik fiyatı çok yüksek ama. Yani onun yerine çok daha kaliteli bir kılıf, bir de normal şeffaf cam koruyucu da alınabilir. Tamamen size kalmış bir şey ama işte diyorum ya teknoloji merakı birazcık dandik bir konu. Bu yüzden eğer çok meraklıysanız paranız gidecek. İnternete kablolu mu kablosuz modem mi kullanım için daha iyi demiş bir arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar, teknolojide kablosuz teknolojiler çok fazla gelişiyor. Kablosuz olarak internete artık bağlanabiliyoruz. Cep telefonumuzdan yolda 120 km hızla seyahat ederken dahi canlı yayın yapabiliyoruz cep telefonumuzdan. İnternet bağlantısı bu kadar gelişti. Ama hala da kablolu'daki verim yok. Çünkü kablosuz sinyaller çok fazla etkilenebiliyor çevre koşullarından. Evinizdeki duvar, ne bileyim mesela diyelim ki oturma odanızda oturuyorsunuz. Salon var. Salondan sonra da bilgisayar odasında modeminiz kurulu. Salonda birisi yürüdüğü zaman bile internet hızınız düşüyor. Yani kablosuz sinyaller bu kadar fazla etkilenebiliyor çevre koşullarından. Şansınız varsa kabloyla bağlanın. Ama kalkıp da salonun ortasında koltukta otururken de kablo bağlayın demiyorum. Sakın ola evdeki masaüstü bilgisayarınızı falan, oyun konsolunuzu kablosuz olarak kullanmaya kalkmayın. İmkan varsa evde televizyonun arkasına kadar bir ethernet kablosu getirin. Salonunuza ayrı bir kablosuz ağ kurun. O performans açısından çok daha yüksek verim almanızı sağlayacaktır. Benim şu an evimde hem bilgisayar odamda bir tane, tam evin merkezinde kalbinde bir tane ağ var. Kablosuz olarak sinyal yayıyor. Hem de salona kadar duvarın içinden, şanslıydım tabii evi yeniden dekore ederken iç eşya olmadığı için duvarı kırdırıp ethernet kablosu çektirdim. Salona kadar bir kablo gidiyor buradan. O kablonun ucunda da yine bir kablosuz ağ router takılı. O da sadece salon için yine kablosuz internet veriyor. Ben evin her yerinden şakır şakır yüksek hızla internete bağlanabiliyorum. Hani bu tip bir ağ kurabilecekseniz tabii ki her yerde kablosuz da bağlanın. Abi Note 3'ün Galaxy Gear kampanyası devam ediyormuş. Sizce Note 3'ü ön siparişte almak mantıklı mı? Hele ki Snapdragon 800 işlemcili versiyonu Türkiye'ye gelmiyorken demiş. E şimdi bu Snapdragon 800 tamam hızlı ama Exynos Octa'nın yeni versiyonu da oldukça hızlı arkadaşlar. Yavaş işlemci değil. Zaten çok yavaş ve farkları uçuk olsa Samsung kullanmazdı. 4K kabiliyetleri olup olmadığı bilinmiyor çipin şu anda. Tamam telefonla 4K kaydedemeyecek olabilirsiniz ama hani alınır. Özellikle Galaxy Gear hediyesi için alınır. En kötü Galaxy Gear'ı satarsınız. Hani oradaki fiyat farkını çıkartırsınız diye düşünüyorum. Böyle ticari olarak bu tip şeyleri düşünmek de her zaman yararlı. Galaxy Gear'ın da kendi başına bir fiyatı olacaktır. Abi bu arada Z1'in kamerası Xperia Z gibi olmaz demiş. Vallahi açıkçası öyleydi. Ben bir video çektim. Onda da fokus sorunu vardı. Sıkıntılıydı. Yani o konularda sıkıntı yaşanabiliyor. Selam Mesut Bey. Asus Padfone Infinity Türkiye'ye gelecek mi? Gelmeyecek. Padfone cihazlarda şöyle bir sıkıntı var. Asus çok limitli üretiyormuş ve bu ürettiğini zaten Tayvan'da satıyormuş ve cihazların üzerinde kasasında IMEI numarası yazmıyor. Türkiye'de satmak istediğiniz cihazlarda görünür bir yerde IMEI numarası yazmalı arkadaşlar. Bu yüzden Asus Padfone'lara ya Türkiye'ye kaç tane getireceğim zaten deyip IMEI yazmadığı için Türkiye'den ulaşamayacağız. Böyle bir sıkıntı var şu an için. Belki ileride değiştirirler ya da üretim kapasiteleri artar ama hani özel cihazlar üretiyorlar zaten. Tayvan'da da hepsini satabiliyorlar. Bir sıkıntı kalmıyor. Lumia 1020 modeli hakkında birkaç yorum bekliyoruz demiş. Evet aslında bu konuya da değineceğim. iPhone 5 seneden önce ona değineyim. Bugün Mesut Çevik'ten zehir zemberek açıklamalar geliyor demiş. Bazen böyle günümde oluyorum. Zaten bu tip açıklamalar ardından firmalar beni arıyor. Hayırdır Mesut ne derdin var bizde falan da diyorlar. Hani geçen Vestel'le konuştuk bu konuyu. Biliyorsunuz telefon konusunda size dert yanmıştım. Sağ olsunlar ürün müdürü falan aradı. Neden öyle sorunlar yaşadığımızı anlattı. Bir daha IFA'ya beraber gideriz falan filan dediler. Yani güzel de oluyor. Demek ki bazen dert yanmak, iyi kullanıcılara ulaşabiliyor olmak bu konuda güzel. Vestel'in de bu konuda hatalı olduğunu kabul etmesi bizim için önemliydi. Mesut abi hep ilk sayfadasın. Soruma cevap ver lütfen. Bir haftadır seni bekliyorum demiş. Şimdi bu konuya çok fazla hani söylüyorum. Bu arkadaş eğer bana sorusunu yazsaydı burada okuyacaktım ama o da doğal olarak tekrar etmemek için burada sadece böyle bir yorum yazmış ve ben onun o yorumunu okuyup ne yazık ki geçeceğim mi diyeyim. Hadi neyse şimdi profiline tıkladım. Onun ilk sorduğu soruya bir bakayım neymiş. Mesut abi biraz konudan sapacak ama PlayStation 3 almayı planlıyorum. Sence doğru bir karar mı? Çünkü bugüne kadar hep PC oyuncusuyum ve artık bıktım demiş bir arkadaşımız. Şimdi PlayStation 3'te oynayacağın çok güzel oyunlar var. Ama PlayStation 4 çok yakın. Ve benim tavsiyem, ya bekle PlayStation 4 al yani. Şimdi eğer paran limitliyse, bizim gibi bazı ürünlerde bedavadan sahip olamıyorsan hani konsollara falan, bekle derim. Yani şimdi para vereceksin ya da ikinci el çok düşeş düşürürsen öyle al. Hani yalan söyleyeyim, PlayStation 4 gelecek. Yani şimdi bir de PlayStation oyun alacaksın. Üzülürsün sonra. Ben Grand Theft Auto 4'ü Xbox'la oynuyorum bir süredir. İnanılmaz da keyifli olmuş bu arada. Ama onda bile şey görüyorum. Yani yeni nesil konsolların çıkması lazım artık. Yeni nesil konsolda çıktığında büyük bir oyun da çıkacak. Ama bana iki kere masraf olacak yani. Bir de PlayStation 4'ü almak zorunda kalacağım oyunu. Bu yüzden benim tavsiyem sakın ola şu an eğer limitli bir bütçeye sahipseniz PlayStation 3 macerasına girmeyin. Çok yakında 4 geliyor. Ama ha bütçe çok sıkıntı değil diyorsanız PlayStation 3'te de oynayacağınız çok fazla ama çok fazla oyun var. Abi o çok sevdiğin Sony kameradan bahsedebilir misin demiş bir arkadaşımız. Kısaca bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz Sony RX102 hakkında çok fazla tweet atıyorum şu sıra. Çünkü bu kamera gerçekten mükemmel bir kamera. Hani 20 megapiksel sensörü, f1.8 lensi, 3.6x optik zoom da yapabiliyor bu arada. NFC özellikleri ve çekim kalitesiyle mükemmel bir cihaz. Hatta yani RX102 bu. RX100 için bu boyutlarda satın alabilecek kompakt makineler için dünyanın en iyisi deniyordu. RX102 de bu iyi biraz daha iyiye taşımış durumda. Pahalı bir cihaz. Diyeceksiniz kompakt makine ne kadar fiyatı var? $750 fiyatı var. Yani birçok arkadaşlar SLR makineden daha pahalı. O daha demin gösterdiğim test cihazıydı Sony'nin bana gönderdiği incelememiz için. Bu da Amerika'dan satın aldığım paket. Amerika'dan $750 bu cihazı, iki tane daha yedek bataryası, yani bir de kendi içinde var 3 batarya, taşıma çantası, masaüstü tripodu, 32 GB SD belleği, SD kart okuyucusu, cam silicisi, lens silicisi, cam koruyucusu vesaire vesairesiyle beraber aynı fiyata aldım. Umarım Türkiye'de uygun fiyatta satılır. Yani $750 yakın bir fiyat olur da kullanıcılar bu kadar küçük bir kamerayı taşıma sahip olmayan, bu kadar küçük ve kaliteli bir kamerayı şansı bulurlar. Bir de RX102'nin şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz G-Lens'ler çıktı. G-Lens'lerde telefonunuza tanıtıyorsunuz G-Lens'i. İşte uzaktayken falan kablosuz veri transferi görüntü aktarımı var. NFC ile bu cihazlar var. Telefonu dokunduruyorsunuz. İsterseniz ondaki resmi telefon alabiliyorsunuz. Ya da kamerayı uzaktan kontrol edebiliyorsunuz görüntünüzü falan görerek. Mükemmel bir hissiyat. Yani gerçekten inanılmaz bir his. Fotoğraf makinesi arıyorsanız, SLR makinesiyle uğraşmak istemiyorsanız, benim gibi arkadaş ben zürdüm lense çok para veremem diyorsanız alabileceğiniz en iyi fotoğraf makinesi. Bu kadar keseyim çünkü zaten incelemesini yapacağız. Şimdi birazcık duralım. Zaten bir saati de açtım. Normalde bir saatten sonra kapatıyorum çünkü eşim kapıya her an böyle tekmeleyip içeri girip artık yayını kapatıyorum deyip bilgisayarın fişini çekebilir. Birazcık 1020 üstüne konuşayım sizlere. 41 megapiksel kamerasıyla Lumia 1020 aslında benim açımdan bir değişik bir durum taşıyor. Çünkü biliyorsunuz ben Windows Phone 8 platformunun henüz çok erken olduğunu ve alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu bir gerçek. Birçok kullanıcı sosyal medya ve fotoğraf makinesi özellikleri hariç aslında cep telefonlarının diğer özelliklerini çok fazla kullanmıyor. Yani telefon ediyor, app'lere giriyor, Facebook'a giriyor, Twitter'a bakıyor, Instagram yapıyor. Instagram hala Windows Phone'da yok bu arada. Bir fotoğraf çekiyor. 41 megapiksellik kamerasıyla gerçekten Lumia 1020 şu anda o yok 5S'ymiş, yok işte G2'ymiş, Z1'miş falan filan. Bunlar yanında onun çocuk oyuncağı, teneke cihazlar kalıyor. İnanılmaz bir görüntü kalitesine, inanılmaz bir video kalitesine, inanılmaz bir ses kayıt kalitesine sahip. Çok da estetik bir cihaz. Ha bana sorarsanız benim için fotoğraf önemli diyorsanız alınabilecek, denenebilecek, Windows 8'e katlanma nedeni olabilecek bir cihaz. Yani bu kadar bir cihaz. Çünkü çok fazla eleştiri var Windows 8 platformunda. Yurt dışında mesela çok fazla alay edilmiş. Demişler ki haklı olarak kamera odaklı telefon ama markete giriyorsun kameradan ilgili yazılım sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor kaliteli yazılım sayısı. Böyle bir durum var Windows Phone platformunda ama sonuçta cebinizden çıkarttığınızda dev sensörü, 3x kayıpsız yakınlaştırması, yüksek çözünürlükte keskin video kayıt yetenekleriyle falan böyle bir cihazın bulunması da çok ayrı bir hissiyat. Lumia 1020 bence Windows Phone arenasında ilk defa Windows Phone'a katlanmak için çıkmış cihazdır. Bu konunun altını net bir şekilde çiziyorum. 1020 ile ilgili görüşlerimizi zaten aktaracağız. Neden? Gelecek hafta lansmanı var. Lansmanında birebir konuşuyor olacağız cihazı. Bir de sonuç olarak bir hani diğer telefon var 5S. iPhone 5S, iPhone 5'in üstüne çok fazla şey katmamış gibi görünse de 2 kat daha hızlı bir işlemciye sahip. Aynı pil ömrünü sunarak 2 kat daha yüksek performans sunuyor. Ek olarak kamerasındaki geliştirmeler oldukça açık ve net görünebiliyor örnek fotoğraflarda. Düşük ışık performansı çok fazla arttırılmış. Yazılımsal optik stabilizasyon inanılmaz net çalışıyor. Ve arkadaşlar video kalitesi konusunda gerçekten limit atlatmışlar. Ten rengini hassas ayarlanabilen çift ledli flaşı da bin farklı ışık rengi sunarak karanlık ortamlarda flaşlı çekimlerinizin çok daha iyi olmasını sağlıyor. Bunlar ilk göze çarpan özellikleri. Parmak izi okuyucusu ise gerçekten bence bir devrim. Çok hızlı çalışıyor. Atrix'te de, Motorola Atrix'te de vardı biliyorsunuz ama Motorola Atrix'teki firmayı satın almış zaten Apple kullanıyor bu teknoloji. Yoksa Motorola Atrix'te de ilk defa bir Android cihazda parmak iziyle telefonumuzu açıyorduk. Ama Motorola zaten satıldı biliyorsunuz. Nasıl bir yöneticiler tarafından yönetiliyorsa bu telefonun reklamını yapamadılar. O parmak izi okuyucuyu Apple bugün dünyayı inletiyor. Her neyse. Bazı haberler çıktı. Dediler ki yok bu parmak izi okuyucu hacklenebiliyor falan filan. Bunlar yalan haberler. Neden? Parmak izi okuyucuların hepsi aslında yüksek çözünürlükteki taranmış resimlerle aldatılabiliyor. Birisi eğer sizin parmak izinizi kopyalar, yüksek çözünürlükte bastırır ve okuyucuya onu gösterirse açar. Bunu filmlerde de görmüşsünüzdür. Kalkıp da telefonu böyle hackleyecek adam da ha bırakın hacklesin alsın bilgiyi zaten hak etmiştir. Yani sizin parmak izinizi adam alacak, yüksek çözünürlükte tarayacak, kağıda basacak, telefonunuzu okutacak. Ya yani bir de hacklendi diye bunu televizyona çıkıp falan konuşuyorlar saçma sapan. Buraları geçiyorum zaten. Bunlar saçmalık, teknolojiyi bilmeyen insanların yer bilmeyenlere kakaladığı bilgiler. Parmak izi okuyucu yoksa çalışıyor. Zaten çalıştığı için o şekilde aldatılabiliyor. Çalışmasa aldatılamaz. Bir tanesi demiş ki yok işte bilmem neresinden açtı. Yok bilmem nereye dokundurunca telefon kilidi açılıyor. Tanıtırsan açıyor yani. Demek ki orayı bile tanıyabiliyor. Öyle bir sensör var üstünde. Buraları geçtik. İkinci konu iOS 7'de bazı güvenlik açıkları var. Bu işletim sisteminin açıklarıdır. Parmak izi okuyucuyla falan alakası yoktur. Giderilecek. Yeni eklenen özellikler bazen kilit ekranından diğer özelliklere erişebilmenize neden olabiliyor. Özellikle kilit ekranından fotoğraflarınıza ulaşabiliyorlar ki bu en tehlikelisi. Ulaştıktan sonra mail olarak kendilerine gönderebiliyor bu şahıslar. Paylaşabiliyorlar bu fotoğrafları. Yakında bir güncellemede bunun engellenebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden iPhone 5'i almaktan eğer alacaksanız korkmayın. Apple bu boru değil güncelleyecektir. Yani bir gerçek var tamam. Ben ne kadar Android camiasını kullanıyor, Android cihazları seviyor olsam da bir tarafta da bir gerçek var yani. Adam ilk çıkışıyla 9 milyon, 6 milyon, 7 milyon satışlara ulaşabilen bir marka. Şimdi birkaç tane daha soru bakalım. Ondan sonra da yayının sonuna geleyim. Çünkü 11 dakika zaten yayını açtım arkadaşlar. 76 tane chat ekranına gelmiş. Ondan sonra yeniden yorumlarınızla, forumdaki yorumlarınızla devam edeceğim. Abi NFC teknolojisi tam olarak nedir açıklar mısın? Bunu açıklayayım. Şimdi arkadaşlar NFC destekli cihazlarda şöyle bir olay var. Şimdi biliyorsunuz bu bir telefon ve kendi ID'si ve Lumia 925 olduğuna dair bilgiler içerisinde var. Ve bu telefonun bir cihazla eşleşirken kendine ait bazı sertifika kodları var. Şimdi Bluetooth'ta bunu nasıl ayarlıyorduk? Diyorduk ki Bluetooth'ta şu cihazla eşleş, pin numarası doğru mu? Pin numarası giriyorduk. Yani bunu onaylıyorduk. NFC bu süreci kapatıyor tamamen. Kaldırıyor. İki tane NFC yüklü cihazı birbirine dokundurduğunuzda NFC antenleri kablosuz olarak diyorlar ki arkadaş merhaba ben HTC One. Bu da diyor ki arkadaş merhaba ben de 925. İkimiz artık birbirimizi tanıdık diyor. Sonuçta iki cihazın birbirine yakınlaştığını NFC teknolojisi sayesinde anlıyorlar. Daha sonrasında arkada programlar çalışıyor. Siz olan bir resme bakıyorsanız diyorsunuz ki ben bu resmi göndermek istiyorum. Zaten NFC teknolojisi sayesinde telefon biliyor ona neyin yaklaştığını. Diyor ki sen bunu göndermek istiyorsun. Bana da bir tane HTC One değiyor. Niye değsin bu telefon? Hangi amacı var? Demek ki bu resmi almak istiyor diyor. Ve hızlıca o telefona güvenli bir şekilde bunu aktarmanızı sağlıyor. NFC teknolojisi bilgi aktarmayı sadece telefonları eşleştirirken yapar. Kesinlikle dosya göndermek için kullanılmaz. Dosyayı siz Bluetooth veya Wi-Fi gibi bir teknoloji üstünden gönderirsiniz. Ama NFC sayesinde bu bilgiyi hangi telefona göndereceğini bilirsiniz. Diğer türlü sizin listelenen cihazlar içinden seçmeniz gerekir. Ama NFC sayesinde telefonu yaklaştırdığınız için telefon der ki merhaba ben alacağım bu bilgiyi. Bu benim der. Yani kimliğini gösterir diğer cihaza. NFC bir kimlik paylaşım teknolojisidir. Bunu böyle bilin. Bilgi aktarımı, dosya paylaşımının başlangıcıdır. Cihazlar birbirlerine kimliklerini gösterirler. Dosya aktarımı ise Bluetooth, Wi-Fi gibi diğer teknolojiler üstünden yapılır. Böyle bir açıklama yapayım. Kısaca umarım yararlı olmuştur, anlayabilmişsinizdir. Kapanışta en sevdiğin 5 uygulamayı paylaşır mısın abi demiş. Bununla ilgili bir program çekeceğim. Şimdi zaten sesim yavaş yavaş kısılmaya başladı. 5 uygulama çok uzun olur. Abi Xbox One çıkıyor bildiğin gibi. Sence memnun olduğumuz özelliklerden falan bir de 360 kaç sene yaşar? 360 yaşamaz arkadaşlar. Çıktığında silinir. Grand Theft Auto 5'i orijinal aldım oynuyorum. 320-240 ya oyun. Yani oyun güzel olmasa o grafikler çekilmez ya. Leş resmen yani. Bu konsollar ölmüş. Forumda bazen bakıyorum. Bazı arkadaşlar yazıyor yok PC'den daha iyi falan filan diye de. Onlar ayrı bir dünyada yaşıyorlar diye düşünüyorum. Yani ben PC de kullanıyorum. Konsol da kullanıyorum. Yok arkadaş tamam oyun güzel ama PC'de olsa konsolun yüzüne bakmam o kadar kötü grafiklerde oyun. Yeni nesil konsollar çıktığında siz oyunları bir yüksek çözünürlükte görün. Bir daha zaten eskisinin yüzüne bakmazsınız. Xbox 360 satabiliyorken sat. One çıktıktan sonra kullanmazsın. Ha bu arada PlayStation 4'ünde Gamepad'ini kullandım. Mükemmel. Xbox One'ınkini kullananlar da berbat diyor. Bunda notlarınız arasını yazın. Ben PlayStation 4 alacağım. Siz de alın ki beraber oyun oynayalım. Şimdi One alırsanız oynayamayız. Abi fiber internet kullanımı bana paha olmayan bir router önerebilir misin falan diye böyle bir değişik bir Türkçeyle bir arkadaşımız bir şey yazmış. Ama ben size söyleyeyim ne demek istediğimi. Diyor ki ben fiber internet kullanımında pahalı olmayan bir router istiyorum. Şimdi fiber interneti evinize aldığınızda bildiğim kadarıyla zaten firma size bir tane router veriyor. Yani bu router'ı kullanabilirsiniz ama bunu odalara paylaştırmak istiyorsanız herhangi bir router satın alabilirsiniz. Asus'un ağ ürünlerine mutlaka göz atın derim. Asus son dönemde ağ ürünleri konusunda kendini aştı. Çok güzel ağ ürünleri var. Sonda bir süper modem tanıttılar. Fiber, kablosuz ADSL ve kablolu TV internet, üstünden gelen interneti kullanabiliyorsunuz. Bu modeme de mutlaka göz atın. HTC One'ın kamerası hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaşımız. Ben memnunum. Yani şimdi ultra piksel dendiği gibi ultra bir kamera değil. Ama 4 megapiksel bir kamera için düşük ışık performansı iyi. Bir de video çekim özellikleri çok iyi. Gerçekten çok iyi video çekiyor. Ha, fotoğrafları konusunda sıkıntım 4 megapiksel olmaları. Gerçekten düşük bir çözünürlük kalıyor. Her ne kadar hani bina giydirmeyeceğiz 13'ü ne yapacağız falan filan diye reklam yapıyorlar ama arkadaş bir crop atıyorsun leş oluyor fotoğraf yani. O yüzden fotoğrafı croplamazsanız iyi genel olarak. Ama oradan bir parçayı kesip alırsanız çok kötü bir fotoğraf çekiyor. Ama bana yetiyor. Abi savunusuyla telefon ekranına jiletin yapıştırma işine ne diyorsun demiş. Su değdirmeyin çok fazla. Yani niye şey yapmayın onu. Çok böyle az bir şey yaparsanız onun özel sıvıları var. O sıvılarla saf suyla yaparsanız olur. Saf su elektrik akımını iletmez. Ama şey yapmayın çok sabunuma bunu denemeyin. Banyo ortamları daha tozsuz ortamlar oluyor. Banyoda bu jiletin işini yapabilirsiniz. Önerim de evde babanızın annenizin telefonunu alın, led flaşını açın, ekrana tutun. O zaman en ufak toz vericiyi bile böyle parlıyor direkt ben buradayım diye. Sile sile yavaş yavaş acele etmeden böyle relax olduğunuz bir günde bu işi yapın. Yoksa jiletini çöpe atıyorsunuz. O da kötü. O kadar pahalı jiletinden alıyor insanlar. Mesut abi iş bilgisayarı kurmak istiyorum. Adobe Premiere vesaire kullanacağım. Hangi işlemci önerirsin? Intel'in en pahalı işlemcisi. Hani paran neye yetiyorsa Intel'de en pahalısında onu al. Premiere filan dediğin işten performans gerektiriyor. Performansı kullanırsın. Hepsi kaça geldi RX 102'nin demiş. RX 102 derken RX 100 M2. Yani 102 değil. Ben 750 dolar aldım hepsini ama benim bir arkadaşım Amerika'daydı sağ olsun. O getirdi. Yoksa Amerika'dan bunu direkt böyle alamazsınız. Kargoyla. Mustafa iPhone 5 ise Türkiye'de kooperatörler ne zaman gelecek? Ekim sonu Aralık başı gibi diye biliyorum ben. 5'te önerir misin demiş, bu konuyu konuştuk. Donanım haber tarihçesiyle alakalı bunu da konuştuk. Abi Xbox One çıkıyor, bunu da konuştuk. Şimdi foruma geliyorum. Buradakileri de okuyacağım. Programı kapatacağım. Yavaş yavaş çünkü boğazım inanılmaz acımaya başladı. Yanıma da su almadığım için şu an sıkıntı yaşıyorum. İnternette kablolu ve kablosuz filan diyen arkadaşım vardı. 4. sayfaya geçiyorum buradan. Teknotrend iyi bir formattı. İçinde en azından yarışmalar, incelemeler, konuklar vardı. Biz de sizden bu isteğim olacak demiş bir arkadaş. Gençliğimiz oyun oynamaya çok çok hevesli. Siz bir öncülük yaptınız ve oyundan çok yazılım ve bazı konularla bilgi de verseniz seviniriz. Sonuçta oyun oynatmaya hevesli çok fazla teknoloji editörü var ama nedense anlamıyorum. Kimse yazılımcı özenmiyor demiş. Şimdi arkadaşlar herkes yazılımcı olamaz. Yazılım yazma konusu iyi. Ben üniversite yıllarında kendi ticaret sitemi kurdum. Ve arkadaşımızla beraber geliştirdiğimiz adaptörleri satıyorduk mesela ticaret sitesinden. Ben ASP kodlama üstüne çok uzun süre uğraştım. Visual Basic'i çok iyi bilirim. Yüklü işlemci programladım. Ama daha ileri gidebildim mi derseniz gitmedim. Çünkü programlama işi gerçekten kendine adamanız gereken, çok uzun süre harcamanız gereken ve yetenek, yani bu işte de belli bir yeteneğiniz olacak. Yetenek gerektiren bir iş. Bu yüzden programcılığa çok fazla eğilirsek eğer insanlara burada çok fazla bilgi veremeyeceğiz. Çünkü bu konuda uzman, öğretmen bir kişinin gelip bir şeyler öğretmesi lazım. Hani belki ileride yapabiliriz ama şu an için hardcore programlama falan öğretmemizi çok fazla beklemeyin bizden. Zaten biz de bilmiyoruz. Hani ben şimdi ne öğreteyim insanlara bir şey bilmeden. Mesut Bey, Asus Padfone Infinity'yi bunu konuştuk. Şu an HTC One kullanıyorum. Bu üçgenle değiştirmeye değer mi demiş. Farklı telefonlar, büyük ekrana geçmeyi değer buluyorsanız geçebilirsiniz. Ama HTC One'dan geçeyim derseniz sadece büyük ekran için geçilebilir. Hani geri kalanında HTC One'la Note 3'ün de size sunacakları aynı. İnternette kablolu kablosuz bunda 500 defa soruyorlar soruları, bu sıkıntı yaratıyor ne yazık ki. Abi 20 megabit ötedeki diğer eve internet, yani 20 metre ötedeki şey internet odaklı, hız odaklı düşünüyoruz. Eve internet sinyali nasıl iletebilirim demiş. Sinyal gitmiyor demiş. Yönlendirilmiş kablosuz antenler var. Arayın. Anteni değiştirilebilir bir router bulun. Onun üstündeki anteni değiştirip yönlendirilmiş antenleri birbirlerine doğru döndürürseniz, açık alanda da çalışan antenler var, sinyal iletirsiniz ama çok verimli olmaz. Abi şu an HTC One kullanıyorum demiş yine arkadaşım. 500 defa aynı soru sorulduğu zaman ne yazık ki olmuyor. Yine 500 defa yine sormuş. Abi 5S'deki 64 bit işlemci neler kazandırıyor demiş. Bu konuyu konuştuk ama tam olarak hani kaçırmış olabilirsiniz o bölümü. Özellikle video işleme, animasyon, şeffaflık filan gibi konularda 2 kata yakın performans farkı sağlıyor arkadaşlar. Mesut abi ben de sizler gibi ve BSC'deki editörler gibi sizlerin yanında çalışmak istiyorum. Üniversite okuyorum ama kendi kendime diyorum acaba istediğim yerde çalışabilecek miyim? Severek yapabileceğim bir iş olsun diyorum falan. Sizleri izledikçe daha çok sizler gibi editör olarak çalışmak istiyorum falan filan. Çünkü işlerinde sıcak kanlılık. Şimdi şöyle söyleyeyim, çok uzun bir yazı. Nasıl olurum diyecek herhalde ya da nasıl başvururum. Arkadaşlar bu konuda ben bir video yayınladım. Nasıl editör olunur? Editör olmak için neler gerekli? Lütfen bu videoyu izleyin. Bütün sorunuzun cevapları orada var. Uzun uzun anlatmayacağım. Editör olmak isteyen insan zaten şu an bir şeyler yapıyordur. Bize en son başvuru yapan bir arkadaşımız var. Daha liseye gidiyor. Ve şu an ondan görüşüyoruz. Çünkü şahıs incelemeler yapmış. Bir sürü haber yayınlamış. Bloğu var. Firmalarla iletişime geçmiş. Telefon almış HTC'den onu incelemiş. Düşün, ajans çocuğa göndermiş, incelemiş. Bu lise öğrencisi. Eğer siz ben işte üniversiteyi bitirdim nasıl editör olurum falan filan diyorsanız daha hala zaten editör olma kısmını geç kalmışsınız demektir. Bu iş merak, araştırma, istek işi ve çok istiyorsanız yaparsınız. İlla donanım haberde falan çalışmanıza gerek yok. Kendi blogunuzu açarsınız yaparsınız. Çünkü bu işi şöyle düşünmeyin. Ben bu işe ilk başladığımda yurt dışına gitmiyordum. Firmalardan ücretsiz donanım almıyordum. Benim ilk incelediğim ekran kartı, anakart, işlemci kendi donanımlarımdır donanım haberde incelediğim ürünler. Ek olarak biz senelerce yurt dışına davet edilmedik. Bırakın yurt dışına, yurt içi fuarlara davet edilmedik biz. Ama biz yine de bu işi yaptık. Kazandığımız paralar çok komikti. Kendi aldığımız cihazları inceliyorduk. Böyle komik bir durum vardı. Ama ne oldu? Yapa yapa yapa yapa insanlar kabul etti. Yaptığımız değer gördü. Ve şu anki konumlarımıza geldik. İçinizde varsa yaparsınız. Fırsat varsa. Ama yoksa dediğim gibi bu sonradan böyle olunacak bir iş değil. Hani birinin yanında çalışayım, çırak olarak yapayım tarzı değil. Zaten bu konu çok uzun süre konuştuk. Bu arada çok fazla geçtim yayını. Çok fazla uzadı. Burada kesiyorum. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hiçbirinizi kırmamışımdır. Bazen telefon konularında çok kırılıyorsunuz. Dediğim gibi para verdiğiniz cihazlar konusunda kırılmayın arkadaşlar. Ben kötü diyorumdur, siz iyi diyorsunuzdur. Zaten iyidir sizin için, onu kullanın. Ben sizin hayatınız veya sizin için karar vermiyorum. Sadece diğer cihazlarla karşılaştırarak artısı eksisi bu diyorum. Eğer görüşlerime değer veriyorsanız ve satın alma öncesinde kararsızsanız bu kararlar belki size yardımcı olabilir. Ama zaten kararınızı verdiyseniz vermişsinizdir. Beni dinlemenize gerek yok. Kırılmanıza da gerek yok. Sonuçta insanlar öncelikle kendi ihtiyaçlarını kendileri belirlerler diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bu cumartesi yine 18.00'da TVK ekranlarındayız. Bizi yalnız bırakmayın. Yorumlarınız çok önemli. Tekrar hoşça kalın.